Merhaba, ben Zafer Arapkirli. Her sabah saat 7-9 arasında RS FM'de Seyir-i Sabah programında günün perdesini sizlerle birlikte açacağız. Geceden neler kalmış, gündüze hangi haberler damga vuracak, o günün gazetelerinde hangi manşetler atılmış, köşe yazarları hangi konularda ne yorumlar yapmışlar, bunlar ve daha fazlasıyla karşınızda olacağım. Hafta içi her sabah saat 7'de buluşalım.
Zafer Arapkirli ile Seyir-i Sabah başlıyor.
Günaydın sevgili dinleyenler. 27 Mart 2017 Pazartesi sabahı saatlerimiz 7.01'i gösteriyor. RS FM'den Seyir-i Sabah programından merhabalar. Ben Zafer Arapkelli. Bu sabahta hafta içi 5 gün her sabah olduğu gibi 7 ile 9 arasında birlikteyiz. Gündemi sizlerle birlikte paylaşacağız. Haftayı birlikte açacağız. Gazetelerin başlıklarına, spotlarına, haberlerine birlikte bakacağız. İkinci bir saatlik bölümde başlıkların ötesine geçerek yorumlarına, köşe yazarlarına bakacağız. Ve tabii gündemdeki önemli gelişmeleri sizlerle birlikte ele alırken canlı bağlantılarla da bu önemli gelişmelerin içindeki kişilerle de özel röportajlarımız olacak. Zaman zaman İstanbul'un yol durumunu ve hava durumunu da sizlerle paylaşacağız. Seyir-i Sabah başlıyor. Saatler 7.02'yi gösterirken İstanbul'un yol durumuna bakalım. Bu sabah İstanbul'da ciddi yağmur var. Yani yollar önemli ölçüde sürüşe izin vermeyecek, daha doğrusu kolay sürüşe izin vermeyecek şekilde ıslak durumda sıkı yağmur yağıyor İstanbul'da. Ben buraya gelirken, işe gelirken ciddi güçlükler çektim yolda araç kullanma açısından. Ama tabii İstanbul'da bu bahar yağmurları bir süre devam edecek gibi gözüküyor. En azından bugün bir süre devam edecek gibi gözüküyor. Trafik yoğunluğuna şu an için bakıyoruz. %48'e şu an itibariyle ulaşmış durumda. Dolayısıyla İstanbul'un trafiğinde dikkatli olunması, özellikle de sürüş güvenliği açısından güvenli sürüş mesafelerine dikkat edilmesi gerekiyor. İki köprüye erişim güzergahlarında, yani Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne erişim güzergahlarında TEM'de ve D100'de ciddi yoğunluk olduğunu söyleyebilirim. TEM'de Avrupa yakasında da yine Gazi Osman Paşa Seyrantepe yönünde bir yoğunluk olduğunu söylemek mümkün. Keza D100'de de Küçükçekmece, Yeşilköy, Bakırköy istikametinde de yoğun bir trafik var. Dolayısıyla İstanbul'da daha şimdiden, yani saatler 7.03'ü gösterirken trafikte ciddi bir yoğunluk söz konusu. Bu yoğunluğun tabii önümüzdeki dakikalarda, önümüzdeki bir saat, bir buçuk saat içinde de doğruğa ulaşması bekleniyor. Tekrar ediyorum, evlerinden henüz çıkmamış olanlar ya da pencereden bakmamış olanlar için sıkı bir yağmur var İstanbul'da. Bugün de öğleden sonraya kadar devam edeceği anlaşılıyor. Yağmur demişken 3 günlük hava durumuna bir göz atalım. İstanbul'da bugün parçalı bulutlu ve yağmurlu, en yüksek sıcaklık 9 derece olacak. Yarın güneşli bir hava bekleniyor İstanbul'da, 14 derece olması bekleniyor. Çarşamba biraz daha ısınacak, 15 dereceye çıkacak ve güneşli bir hava bekleniyor. Ankara'da bugün 17 derece parçalı bulutlu bir hava var. Salı günü güneşli 15 derece, çarşamba günü de Ankara'da 18 dereceye çıkıyor hava sıcaklığı. Yine güneşli olacak. Ve İzmir'de bugün parçalı bulutlu 16 derece, salı günü güneşli 17 derece, çarşamba günü İzmir'de hava sıcaklığının 21 dereceye ulaşması bekleniyor ve hava güneşli olacak. RS FM'de Zafer Arapkirli ile Seyir-i Sabah programını dinliyorsunuz. Saatlerimiz 7.05'i gösteriyor. Önümüzdeki dakikalarda sizlerle gündemdeki önemli konularda iki canlı bağlantımız olacak. Galatasaray'daki krizi konuşacağız. Galatasaray'da bir kongre üyesiyle yardımcı doçent Burak Çop'la konuşacağız. Ve biraz geçmişe döneceğiz. Balyoz kumpası ile ilgili, Balyoz davası ile ilgili davanın en önemli sanıklarından emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri ile yeni yazdığı kitabını ele alacağız. İlerleyen dakikalarda RS FM'de Zafer Arapkirli ile Seyir-i Sabah devam ediyor.
manşetler.
Evet, Hürriyet gazetesinin birinci sayfası önümüzde. Gazeteleri birlikte okumaya başlayalım. Hürriyet, terörle mücadele operasyonlarını öne çıkarmış bugün manşetinde. Süpürme harekatı diyor. Kamuflajlı, daha doğrusu kar kamuflajlı beyaz giysiler içindeki askerlerimizin bir fotoğrafı var. Türk Silahlı Kuvvetleri bahar yaklaşırken Güneydoğu'da başlattığı operasyonlarla terör örgütü PKK'ya ağır darbe indiriyor denilmiş haberin spotunda. Ayrıntılara bakıyoruz. Uğur Ergan imzalı haberde. PKK'lı teröristlerin Kuzey Irak ve Suriye'den Türkiye'ye ağır makinalı silahlarla sızdığını belirleyen Türk Silahlı Kuvvetleri kapsamlı bir operasyon yürütüyor. İlk aşamada uçar birliklere tehdit olabilecek Doçka mevzileri imha edildi. Ardından 500'er askerden oluşan özel timler tehdit belirlenen noktaları çembere aldı. Tunceli, Kutu Deresi, Vartinik Deresi, Yüksekova, Bitlis, Tatvan ve Kuzey Irak'ta toplam 46 terörist etkisiz hale getirildi. Bu arada YPG zırhlısı Fırat'ı böyle geçti başlığıyla bir haber, bir de fotoğraf var. Yani bununla bağlantılı olarak Suriye topraklarındaki harekatla ilgili bir haber bu. DAEŞ kontrolündeki Rakka'ya operasyon için hazırlık yapan YPG'liler Tapka bölgesinde hareketli köprü olmayan yerlerde zırhlı araç ve iş makinelerini Fırat Nehri'nden motorların çektiği sallarla geçiriyorlar denilmiş Ferit Aslan imzalı bir haberde Hürriyet'in birinci sayfasında. Hürriyet'te sürmanşette Galatasaray'da yaşanan gelişmeler var. 2700 Galatasaraylı'nın üyeliği tehlikede. Aidattan ihraç başlığını görüyoruz. Galatasaray'da genel kurul FETÖ bağlantısı nedeniyle firari olan Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihracını reddedince hükümet kanadından çok sert tepki geldi. Yönetim de acilen yeni formül buldu deniliyor. İki eski futbolcunun yani Hakan Şükür ve Arif Erdem'in aidatlarını ödemedikleri için ihraç edildikleri, daha doğrusu ihraçları için böyle bir gerekçe kullanıldığı, böyle bir formül kullanıldığı anlatılıyor. Hemen o haberin yanında da Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın açıklamaları var. Hatırlayacaksınız, cumartesi günü Galatasaray Genel Kurulu bu iki eski futbolcunun ihracının aleyhinde oy kullandığı için, yani ihraç etmemeye karar verdiği için hükümetten tepki gelmişti. İşte o tepki ilk önce Spor Bakanı Çağatay Kılıç'tan gelmişti. Şöyle demiş Spor Bakanı: ülkemize, devletimize ihanet edenlerin ülkemizin köklü kurumları ve kulüplerinde işi yoktur demişti. Yani Galatasaray'a ne yapılması gerektiğini söylemişti. İşte dün akşam saatlerinde de Galatasaray Sayın Bakan'ın isteği doğrultusunda o talebi yerine getirdi, ihraçları gerçekleştirdi. Hürriyet'in birinci sayfasında o geçtiğimiz aylarda yaşanan yürek parçalayıcı haberin devam ettirilmiş hali var. O adam dışarıda nasıl geziyor başlığıyla sunulmuş. Yağmur K isimli 9 yaşındaki küçük kızın kalbi arkadaşının dedesi olan tacizcisiyle mahkemede yüzleşmeye dayanamayıp durmuştu, hatırlayacaksınız. Şimdi ailesi sanığın serbest bırakılmasına isyan ediyormuş. Hürriyet'in özel haberi bu. Hürriyet muhabiri Cansu Çimşek yapmış bu haberi. 15 yıla kadar hapiste yargılanan TC adlı 56 yaşındaki tacizci kendi torunu "dedem Yağmur'a hiç dokunmadı" diye ifade verince tahliye edilmiş. Yağmur'un babası Tamer K. ise "sokaklardaki çocuklar güvenli değil, 7 yaşında bir çocuğun ifadesiyle çok tehlikeli bir adam dışarı çıktı. Her konuştuğumuzda biz yeniden ölüyoruz, olayı tekrar yaşıyoruz" diye bu tahliye kararına itiraz etmiş. Bir başka yargı haberi, ailesine 707 bin TL tazminat. Ali İsmail Korkmaz'dan söz ediliyor bu haberde de. Mahkeme İçişleri Bakanlığı'nı Eskişehir'deki Gezi Parkı gösterilerinde polisler ve siviller tarafından dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın ailesine 650 bin TL manevi, 57 bin 180 TL maddi olmak üzere 707 bin 180 TL tazminat ödemeye mahkum etmiş. Hürriyet ilginç bir şekilde bugün referandumla ilgili ya da siyasetçilerin demeçleriyle ilgili haberleri küçük görmüş. Sayfanın dibine doğru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de oyunu tam ortadan bozduk şeklindeki açıklaması, Başbakan Binali Yıldırım'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik salonlarda değil meydanda çıkıp konuş şeklindeki çağrısı, Kılıçdaroğlu'nun kaç yardımcı olacağı anayasa teklifinde yazıyor mu şeklindeki sorusu ve Bahçeli'nin de Devlet Bahçeli'nin de Yıldırım yemişe dönecekler şeklindeki açıklamaları Hürriyet'te sayfanın dibinde birer sütun ikişer sütun görülmüş. Ve Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın sözleri var. 3 milyon mültecinin gözü bizde diyor Veysi Kaynak. Kimden söz ediyor? İran'dan, İran sınırından Türkiye'ye girmek isteyen 3 milyona yakın mülteciden ki bakanın ifadesiyle bunların daha çok Afgan vatandaşı olduğu açıklanmış. Saatler 7.11'i gösteriyor. Habertürk gazetesiyle devam ediyoruz. Bu lekeyi atamazsınız. Bu sözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait. Hafta sonunda İsviçre'de skandal bir pankart asılmıştı. Türkiye Büyükelçiliği'nin üzerine, Türkiye Büyükelçiliği binasına. Pankartta Cumhurbaşkanı'nın bir portresi vardı ve bir silah da Cumhurbaşkanı'na doğrultulmuş şekilde işte Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürün ya da ölmeli şeklinde çirkin bir ifade vardı. İşte Cumhurbaşkanı bu ifadeye sert tepki gösterdi ve dedi ki hem İsviçre'ye hem de Avrupalılara bizleri üzeni üzeriz, üzüleceksiniz. Şöyle konuşmuş Cumhurbaşkanı. Kendi ülkesinin Cumhurbaşkanı'na karşı Avrupa'da terör örgütleri pankartlarla resmin yanı başına silah koyuyor. Neresi burası? İsviçre. Neresi? Hollanda, Belçika, Almanya. Söyleyince rahatsız oluyorlar. Men dakka dukka. Siz bizi üzüyor musunuz? Üzüleceksiniz ve daha bu işin başı. Camilerimizin duvarına gamalı haç işaretlerini koyan siz değil misiniz? Solingen faciasını bir kenara koyabilir misiniz? Faşistsiniz, faşist. Bu lekeyi üzerinizden atamazsınız. Avrupa Birliği üyesi ülkeler Vatikan'da toplandı. Papa ne zamandan beri AB üyesi? Haçlı ittifakı kendini gösterdi demiş. Bu arada malum pankartla ilgili olarak İsviçre soruşturma başlattı diyor Habertürk'ün bir başka haberi. İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi de Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve skandal pankarttan duyulan rahatsızlık iletilmiş. Referandumla ilgili diğer haberlerde de Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması ile ilgili haberin başlığı mutlaka tek başına güçlü iktidar olmalı demiş Başbakan. Devlet Bahçeli kötü giden talihe dur deme zamanıdır demiş referandumla ilgili olarak ve Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi lideri de iktidarı eleştirirken anayasa değişikliği bu terörü bitirecek mi diye sormuş. Bulgar seçiminde Kiril işkencesi başlıklı bir haberde büyükçe gösterilmiş Habertürk'ün birinci sayfasında. Olay şu, Bulgaristan'da biliyorsunuz çok sayıda Türk seçmen var. Buradan gidip oy kullananlar da var. Yani Türkiye'de yaşayıp ama çifte vatandaş olduğu için buradan gidip oy kullananlar da var. Ancak sandık başına gittiklerinde formların Kiril alfabesiyle yani Bulgaristan'ın resmi alfabesiyle doldurulması şartı getirilince bazı Türk seçmenler zorluk yaşamışlar. Bunu da Bulgar seçiminde Kiril işkencesi başlığıyla sunmuş Habertürk gazetesi. İlginç bir detay da var, bir magazin haberi ama yine bu seçimle alakalı. Bulgaristan'da Serdar Ortaç sahnedeyken otele bomba ihbarı yapılmış. İhbar asılsız çıktı. Ortaç sahneye döndü deniliyor. Bu arada iki usta 32 yıl sonra İstanbul'da buluştu deniliyor. Kim bu iki usta? Ünlü tenor Jose Carreras'la bir araya gelmiş Habertürk yazarı Güngör Denizaşan. Londra'daki ilk buluşmalarından 32 yıl sonra bir araya gelmişler. 32 yıl sonra tekrar görüşürüz diye de espri yapmışlar. Hemen onun yanında da Hakan Şükür ve Arif Erdem'in İhraç edildikleri haberi yer alıyor Habertürk'ün birinci sayfasında. Evet, İstanbul'da trafik yoğunluğuna bakıyoruz. Neredeyse %50'ye ulaşmış durumda. Tekrar hatırlatalım. İstanbul'da sağanak yağış var. Sürüş güvenliğini etkileyecek derecede ve görüş mesafelerini etkileyecek derecede ciddi sağanak yağış var. Dolayısıyla İstanbul'da trafiği de etkiliyor. Trafik yoğunluğu daha şimdiden, yani saatlerimiz 7'yi 16 dakika geçiyorken önemli ölçüde yoğun İstanbul'da trafik, özellikle de iki köprü güzergahında. Milliyet gazetesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "o silah size döner" sözlerini manşet yapmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre'deki yürüyüşte yaşanan skandalın ardından Avrupa'ya sert çıktı. "Siz bizi üzüyor musunuz? Üzüleceksiniz. Daha bu işin başı" demiş Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı dün İstanbul'da 3 ayrı törende konuştu diye hatırlatıyor Milliyet. "Türkiye öyle afra tafra yapılacak ülke değil" diyen Erdoğan'ın hedefinde Avrupa ülkeleri vardı. Avrupa'da terör örgütleri pankartlarla Cumhurbaşkanı'nın resminin yanı başına silah koyuyor. "Neresi burası? İsviçre, Almanya, Hollanda, Belçika. Söylediğiniz zaman beyefendiler rahatsız oluyor. Rahatsız olmayın. Men dakka dukka" demiş Cumhurbaşkanı. Şükür ve Erdem ihraç edildi. Galatasaray'da iki eski futbolcunun FETÖ'cü oldukları için ihraç edilememesine rağmen dün başka bir gerekçeyle, yani aidatlarını ödemedikleri için ihraç edildikleri haberi de Milliyet'te birinci sayfadan verilmiş. KHK ile atılanlardan 1.1 milyon lira başlıklı bir haber var Milliyet'in birinci sayfasında. Bakalım detayı neymiş? Kıvanç Elin haberi. Başbakanlık raporuna göre kanun hükmünde kararname ile 727 personel hakkında kamuya olan borçları nedeniyle işlem başlatıldı. Başbakanlık ilk çıkarılan KHK ile başbakanlıktan atılan 262 personelden 1 milyon 100 bin liralık mali ve sosyal hak ödemesiyle atıldığı döneme kadarki hariç geriye kalan maaş ödemesini tahsil etmiş. Yani 1.1 milyon lira da devletin kasasına geri dönmüş. Sabah gazetesine geçiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 20 yalanı tek tek çürütüldü diyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir seçim broşürü niteliğindeki birinci sayfada. Günlerdir ya da haftalardır yaptığı gibi Sabah gazetesi neredeyse birinci sayfasının tamamını, birinci sayfasının neredeyse tamamını seçimle ilgili iktidar partisinin sözlerine, demeçlerine, beyanlarına ayırmış ve burada da yine her gün yapıldığı gibi bir seçim broşürü niteliğinde ifadeler alt alta sıralanmış. CHP'nin 20 yalanı diye iddia edilen yalanlar nelermiş, daha doğrusu nasıl çürütülmüş, onlardan birkaç tanesine bakalım. Çift başlılık ortadan kalkıyor diyor Sabah gazetesi. Güven oyunu bizzat millet veriyor. Yasama ve yürütme daha sandıkta ayrılıyor. Rejim değil sistem değişiyor. Demokrasi güçleniyor, istikrar kalıcı hale geliyor. Hükümet daha hızlı karar alıyor. Ekonomi büyüyor, terörle mücadele güç kazanıyor. Türkiye öncü ülke oluyor. Uzlaşma kültürü geliyor. Bürokrasi azalıyor. Bağımsız ve tarafsız yargı geliyor. Gençlerin siyasete katılımı artıyor. Cumhurbaşkanına cezai ve hukuki sorumluluk geliyor. Erken seçim krizleri tarihe karışıyor. Hemen yanında Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafı görülüyor. Bizi üzerseniz üzülürsünüz. Hemen onun altında Başbakan'ın fotoğrafı var. Şansa bırakmayalım. Hemen onun yanında Bekir Bozdağ'ın açıklamaları var. Daily Sabah yasağı, FETÖ'nün işi. Hemen onun yanında terörle mücadele haberi var. Hakkari ve Tunceli'de 36 PKK'lı öldürüldü. Onun yanında da tescilli FETÖ'cüler Galatasaray'dan ihraç edildi haberi var. Sabah gazetesi bunları öyle güzel kolajlamış ve birinci sayfasının tamamıyla iktidar partisinin görüşlerini öylesine ayırmış ki bu sayfayı okurken geri planda herhalde şu malum müziğin değil de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kampanya müziğinin çalması daha yakışık alırdı ama öyle yapmayacağız. Evet, yani şimdi bu müstehzi ifadelerimi belki yanlış bulan olabilir. Ya niye Sabah gazetesine yükleniyorsun? Yani şunun için yükleniyorum. Sabah gazetesi bilindiği gibi bir özel şirket. Yani hükümetle organik doğrudan bir bağlantısı yok. Kitlesel bir gazete olma iddiasında. Yani kitlesel gazetelerin haricinde böyle belli bir görüşü destekleyen, belli bir ideolojiyi destekleyen, küçük kendi halinde ama belli ideolojik bir çizgisi olan gazetelerde vardır. Olabilir. Bu da bir haktır. Bunun yanlış olduğunu da söylemiyorum ama siz kitlesel bir gazete, ana akım bir medya organı olma iddiasındaysanız muhalefeti tamamen görmezden gelip birinci sayfasında hiçbir şekilde onlara yer vermeyip de adeta parti propagandası, parti broşürü gibi gazete yaparsanız biz de böylesine yaklaşımınızı eleştiririz. Çünkü ana akım bir medya organı taklidi yapma hakkını o zaman kaybetmiş olursunuz. Onu demek istedim. Sabah gazetesi eğer alındıysa bu söylediklerimizden, bu yorumumuzdan söylemek istediğim budur. Geliyoruz Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi birinci sayfasında yani böyle okurken maşallah dedirtecek bir habere yer vermiş. Bakın niye maşallah diyoruz. Düzce'nin AKP'li belediye başkanından şok icraat. Gelinini, teyzesinin kızını, amcasını, beş yeğenini ve komşusunu müdür yapmış. Bu bütün bu beyefendilerin ve hanımefendilerin fotoğrafları da yan yana sıralanmış. 2014'te AKP'den Düzce Belediye Başkanı seçilen Mehmet Keleş hakkında sosyal medyada başkanlık sistemi için pilot bölge seçilen Düzce'de uygulamayı sorunsuz uyguluyor yorumları yapılmış. Beyefendinin yani Düzce Belediye Başkanı'nın çok yakışıklı bir fotoğrafı var. Hemen arkasında da Sayın Cumhurbaşkanı'nın portresi duruyor Türk bayrağı ile birlikte ve basın danışmanı İlkay Keleş hanımefendi geliniymiş Sayın Başkan'ın. Mesude Özcan hanımefendi başkan yardımcısı, o da teyze kızıymış. Başkan yardımcısı Şemsettin Yenersoy, o beyefendi de amcasıymış Sayın Başkan'ın. Ali Güney beyefendi, o da bir başkan yardımcısı, o da komşusuymuş Düzce Belediye Başkanı'nın. Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Yirgin, Sayın Başkan'ın yeğeni. Su ve Kanalizasyon Müdürü Zeynan Karabacak hanımefendi, o da yeğeni başkanın. Fen Hizmetleri Müdürü Kenan Güreşçioğlu, o da Düzce Belediye Başkanı'nın bir başka yeğeni. Özel Kalem Müdürü Emre Kahraman, o çok uzaktan bir akraba, eşinin yeğeniymiş Sayın Düzce Belediye Başkanı'nın. Gerçekten de başkanlık sistemini için pilot bölge seçildiği anlaşılıyor Düzce Belediye Başkanı. Başkan Mehmet Keleş'in bu kadrolaşması sosyal medyada olay oldu diyor Sözcü Gazetesi ve hanedanlık diye yorumlandı. Başkanlık işte böyle bir şey denilmiş. Kamil Elibol'un haberi Sözcü'nün manşetinde ve birinci sayfasının neredeyse üçte ikilik bölümüne yayılmış bir şekilde biz de okurken içimizden 41 kere maşallah dedik. Yazması çok keyifli oluyor böyle maşallahları. Bazen 8, 9, 12 şey var arada böyle maşallah. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş. Günaydın efendim. Son bir yılda iş bulamayan 90 kişi intihar etmiş. Ali Ekber Ertürk'ün özel haberine göre işsizlikte acı tablo. CHP'li Necati Yılmaz açıklamış bunu da. Aralarında ataması yapılamayan öğretmenlerin de bulunduğu 90 kişi canına kıydı. Ayrıca ağır iş şartları nedeniyle de en az 90 işçi ölümü seçti deniliyor. Bizde genel başkan atanmaz kovulmaz demiş Gürsel Tekin Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Kılıçdaroğlu'nu koltuğa yapışmakla suçlamış başbakan. Onun üzerine de Gürsel Tekin cevap vermiş. Biz de genel başkan atanmaz kovulmaz demiş. Hani malum Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bazı eski genel başkanların atandıkları, kovuldukları haberlerini hatırlatmış bir şekilde. Benimle hesabınız varsa çıkın karşıma demiş Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi lideri. İktidarın sabah öğle akşam adını andığını belirtmiş, gelin televizyonda hesaplaşalım çağrısı yapmış. Cumhuriyet gazetesine bakıyoruz. Eğitim nerede tutsak manşetiyle çıkmış Cumhuriyet bugün. Hapishanelerde bulunan binlerce öğrencinin yasal olarak kullanabileceği eğitim hakkı çeşitli bahanelerle engelleniyormuş. Figen Atalay'ın, Cumhuriyet'in eğitim haberleri editörü Figen Atalay'ın haberi bu. Sınavlara götürülmüyorlar spotuyla devam ediyor haber. Şunlar anlatılıyor. Cezaevlerinde sadece gazeteciler, siyasetçiler, yazarlar, aydınlar bulunmuyor. Binlerce üniversite öğrencisi de siyasi nedenlerle hapishanelerde tutuluyor. Cezaevindeki öğrenciler olağanüstü hal bahane edilerek okullarındaki sınavlara gönderilmiyor. Kitap yasak ya da sınırlı olduğu için hapishane içinde de eğitimlerine devam edemiyorlar. Üniversite yönetimleri de tutuklu öğrencileri görmezden geliyor. Öğrenciler tahliye olduğunda bu kez de üniversite yönetimleri sorun çıkarıyor. Bazı öğrencilerin kaydı siliniyor. Oysa gelişmiş ülkeler adli suçlardan bile tutuklanan gençlerin eğitimi için özel projeler geliştiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan Hapishane Üniversitesi bu alandaki en önemli proje diyor Figen Atalay. Hapishanelerde öğrenci olmak adlı raporda açıklamaları yer alan tutuklu öğrenciler üniversite yönetimlerini şöyle suçlamışlar. Sınavlarımıza katılmaya yönelik dilekçe yazdık, üniversite taleplerimizin reddedildiğine yönelik cevap verdi. Eğitim öğretim hakkımız ihlal ediliyor. Dilekçeme cevap gelmediği için cezaevi yönetimi üniversiteyi telefonla aradı. Devamsızlık sorunundan dolayı sınava alamayacaklarını bildirmişler. Üniversite yönetimi başvuruma tutuklu ve hükümlü bulunan öğrenciler sınava alınmaz ve sınav hakları saklı tutulmaz diye cevap verdi. 2010'da tutuklandım. Tutuklandıktan sonra vizelere girdim. Final zamanı devamsızlıktan bıraktılar. Sorunların kaynağı üniversitenin kendisi. Akademisyen Arzu Yılmaz'ın referandumla ilgili bir açıklaması var. Bir röportaj yapmış Kemal Göktaş, Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi. Kürdistan Amerikan Üniversitesi'nden Arzu Yılmaz, HDP'nin Türkiye'lileşme projesinin çöktüğünü söyleyerek Kürtler sandığa giderse hayır der ama sandığa giderse diye konuşmuş. Açıklamanın üstünden bir ay geçti. OHAL komisyonu hala ortada yok diyor Cumhuriyet'te bir başka haber. İhraç edilen ve açığa alınan 120 bin kişinin durumlarının incelenmesi için oluşturulacağı söylenen OHAL komisyonu belirlenen tarihin üzerinden bir ay geçmesine karşın hala kurulmadı. Başbakanlıktan valiliklere gönderilen talimatta komisyon kurulsa da başvuruların alınması için 6 aylık bir sürenin belirlendiği anımsatılmış. Bu arada AKP'den ikinci Kabataş yalanı başlığıyla bir haber var. Bu haber dün hem sosyal medyada hem de haber bültenlerinde geniş şekilde yer aldı. Neydi bu haber? Hatırlatalım. Antalya'da hayırcı bir grubun Adalet ve Kalkınma Partili kızların başörtülerini zorla çıkardığını iddia etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Budak ise AKP'lilerin yaşlı bir kadınla kızına saldırıp tehdit ve darp ettiğini belirterek arbedede bir kadının başörtüsü o şekilde çıkmış dedi. Yani kimse gidip kimsenin başörtüsünü çıkarmamış şeklinde de bu bilgiyi yalanladı. Bu da sosyal medyada acaba ikinci bir Kabataş yalanı kurgusu mu? Yani işte benim başörtülü bacıma saldırdılar, dövdüler, üzeri çıplak, altları deri pantolonlu, zincirli, motosikletli bir grup, üzerlerine de bir şey mi yaptı, kadının çocuğunu mu aldılar diye bir malum Kabataş yalanı vardı ya. İşte bir kez yalan söylediğiniz zaman ondan sonra benzer iddiaları dile getirdiğinizde arkanızdan hep böyle bu acaba bu da mı Kabataş yalanı diye sizi kovalar, ders olsun. Star gazetesine geçiyoruz. Saate de bakalım. 7:29 dakika geçiyor. RSFM'de Zafer Arapkeli ile Seyri Sabah programını dinliyorsunuz. İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'de 93.4 frekansından bizleri dinliyorsunuz. Ayrıca tablet ve cep telefonlarına indirmiş olabileceğiniz uygulamalardan ya da masaüstü bilgisayarda tr.sputniknews.com adresinden de canlı yayın düğmesini tıklayarak bizleri dinlemeye devam edebilirsiniz. Bulunduğunuz her ortamda, her yerde RSFM'i bir şekilde dinlemek mümkün. Star gazetesine bakıyoruz. O silah sizi vurur demiş Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanının bu laflarının hemen yanına da küçük böyle bir fotoğraf gömülmüş. O fotoğrafta İsviçre'de Cumhurbaşkanı aleyhinde açılan o çirkin pankartı gösteriyor. İşte Cumhurbaşkanı'nın bir fotoğrafı var. Kafasına da doğrultulmuş bir tabanca, bir silah var. İşte Erdoğan'ı öldürün anlamına gelecek bir laf da yazılmış. Erdoğan'ı kendi silahıyla vurun, kendi silahıyla öldürün diye İngilizce bir yazı var. Kill Erdoğan with his own weapon şeklinde bir çirkin ifade var. Cumhurbaşkanı da bu tür şeylere göz yuman Avrupa'ya sert çıkmış. Siz bizi üzüyor musunuz? Üzüleceksiniz ve daha bu işin başı diye uyarmış. Star gazetesi Milliyetçi Hareket Partisi liderinin ağzından Kemal Bey yıldırım yemişe dönecek diyor. Tek ayak üstünde 40 yalan söylüyor diye Cumhuriyet Halk Partisi liderine yüklenmiş. MHP lideri 16 Nisan'da yıldırım yemişe dönecekler demiş. Star gazetesi sür manşette Galatasaray'da Hakan Şükür ve Arif Erdem'le ilgili olarak alınan ihraç kararını FETÖ'den değil aidattan şeklinde veriyor. Kamuoyu bastırınca kara leke temizlendi deniliyor. Kara lekeden kasıt Galatasaray Genel Kurulu'nun cumartesi gecesi aldığı ihraç etmemek kararıydı. İşte onu kara leke olarak nitelendiriyor Star gazetesi ve aidat borçları sebebiyle ihraç edildiler diyor. Yani hani öyle de olsa yine de alkışlıyor tabii bu ihracı. FETÖ'den değil aidattan diyerek de biraz hoşnutsuzluğunu da dile getiriyor. Bu arada bir gazeteci arkadaşımızın Kadir Çetinçalı'nın fotoğrafı eşliğinde aklamaya çalıştığı başlıklı bir haber var. Ne yapmış Kadir Çetinçalı? Galatasaray Genel Kurulu'nda FETÖ'cüleri aklamaya çalıştı diye suçluyorlar Kadir Çetinçalı'yı. Derin bağlantıları ortaya çıktı deniliyor. FETÖ tetikçisi Baran Su ile yakın dost Çetinçalı 17-25 Aralık kumpası ardından Erdoğan ve ailesine hakaret tweetleri atmıştı deniliyor. 14. sayfada bu detaylara yer verilmiş. Merak ettim Kadir Çetinçalı'nın ne tweetleri attığını görmek için. Sıra Bilal Erdoğan'da diye bir tweet atmış 17-25 Aralık sürecinde 19 Aralık 2013 tarihinde işte hemen o bağlantılarını bulmuşlar. Heh demişler bu da FETÖ bağlantılı. Dolayısıyla Hakan ve Arif'in ihraç edilmesi aleyhinde konuşma yapması nedeniyle genel kurulda hemen oradan Kadir Çetinçalı'ya yedirmeye çalışmışlar Star gazetesinin birinci sayfasında. Posta gazetesi de logonun hemen altında vermiş 8 sütuna borçtan atıldılar başlığıyla. Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihracı haberini. Galatasaray FETÖ'cülükten aranan Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüp üyeliğinden ihracını reddetmişti. Hükümet sert tepki gösterince dün geri adım atıldı. İki eski futbolcu aidat borcundan ihraç edildi. Şunu da hatırlatıyor Posta gazetesi. Cumartesi gecesi bazı siyasi kimlikli Galatasaraylılar ya da işte eski bürokratlar diyelim, siyasi kimlikli eski bürokratlar, yani eski savcı Zekeriya Öz, tutuklu valiler Hüseyin Avni Mutlu, eski İstanbul valisi ve eski Bursa valisi Şahabettin Arput, eski futbolcu İsmail Demiriz'i kulüp üyeliğinden ihraç etmişti genel kurul. Ama Arif Erdem'le Hakan Şükür'ün ihraç talepleri yönetimin böyle bir talebi olmasına rağmen genel kurulda yapılan oylamayla reddedilmişti. Bunun üzerine Spor Bakanı ve bir bakan daha ismini şimdi hatırlamıyorum, bu vahim karar hemen düzeltilmelidir diye açıklama yapmışlardı. Evet, öteki bakan da Başbakan Yardımcısı Veys Kaynak. Sonra dün Galatasaray Yönetim Kurulu acil toplantı kararı almıştı ve öğleden sonra yapılan toplantıda da bu iki futbolcunun bu kez başka bir nedenle ihraç edilmesi, yani hani bir kulpu bulamadık buradan bulalım atalım şeklinde bir karar almışlardı. İşte borçtan atıldılar başlığı da Posta Gazetesi tarafından bu nedenle atılmış bu habere. İnsanlık nakli başlıklı bir insanlık haberi var Posta'nın birinci sayfasında, Göbek'te geniş bir şekilde verilmiş. Olay şu: Ukrayna'dan Tekirdağ'a gelin giden Elizabeth Limanska, kızının en yakın arkadaşı Gizem'e karaciğer nakli için gönüllü olmuş. Ailesi karşı çıkınca da bir çocuğun ölümüne seyirci kalamam deyip kimseye haber vermeden gizlice nakile gitmiş. 44 yaşındaki bu hanımefendi Elizabeth Limanska 16 yıl önce iş adamı Remzi Girgin'le evlenmiş. Adını Yeliz olarak değiştirip Tekirdağ'a yerleşmiş. Kızı Neriman'ın, 16 yaşındaki Neriman'ın en yakın arkadaşı Gizem Yaşar 2 ay önce hastalanmış. Yaşaması için karaciğer nakli gerekiyordu. Ailesinden kimsenin dokusu uyumlu çıkmamış. Yeliz Girgin'in karaciğeri uyumlu çıktı ancak eşi itiraz etmiş. Gizem'in durumu ağırlaşınca Yeliz Girgin kimseye haber vermeden İstanbul'a gitmiş ve nakil yapılmış. Gizem şimdi hızla iyileşiyormuş. Yeliz Girgin ise bir çocuğun ölümüne seyirci kalamazdım demiş. O artık benim de kızım demiş. Kendisi de 3 çocuk annesi. 16 yaşındaki Gizem'in de fotoğrafı var burada. Gerçekten insanlık nakli başlığını kim düşünmüş, kim atmışsa Posta Gazetesi'nde o editörün ellerine sağlık diyorum kardeşim. O kadar güzel bir haber ve o kadar güzel bir başlık ki okurken duygulanmamak ve okurken bu olaya şapka çıkarmamak elde değil. Vatan Gazetesi'ne geçiyoruz. Saatler 7.36'yı gösterirken eldivendeki DNA çözüldü. Vatan'da manşet haber bu. Olay şu: Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safi Türk'ü şehit eden teröristlerin olay yerinde bulunan bir çift ameliyat eldivenindeki DNA sayesinde yakalandığı ortaya çıkmış. Mardin Derik Kaymakamı Safi Türk'ün geçen yıl makamında şehit edilmesiyle ilgili iddianame tamamlandı. 15 şüphelinin yer aldığı iddianamede teröristlerin nasıl yakalandığı ayrıntılarıyla anlatıldı. Buna göre özel bir ekip tüm kamera kayıtlarını saniye saniye incelemiş. Patlamadan 10 saniye sonra binanın tuvaletinden dışarıya bir cisim atıldığı belirlenmiş. Tuvalete bakan duvarda bir çift ameliyat eldiveni bulunmuş. Adli tıp eldivende bir kıl tespit etmiş. DNA örnekleri karşılaştırılmış ve öldürülen PKK'lı Ozan Çelik'in ismine ulaşılmış. İşte o bağlantı üzerinden de teröristlerin tespit edildiği belirtiliyor. Gerçekten de böylesine bir kriminal çalışmanın, böylesine bir adli çalışmanın ne kadar önemli olduğu da bu olayla bir kez daha ortaya çıkmış. Hemen bu haberin yanında Vatan Gazetesi'nin birinci sayfasında Cumhurbaşkanı'nın dünkü sözleri var. Avrupalı üzülecek şeklindeki sözlerine yer verilmiş. Güçlü olmak zorundayız şeklinde başbakanın açıklamaları var. Hesaplaşalım, itirazım yok diye ekranda, televizyonda tartışma çağrısı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine burada verilmiş. Ve ülkücü olan evet demeli diye Vatan Gazetesi de Devlet Bahçeli'nin laflarına da yer vermiş. Bir iki magazin haberi de serpiştirilmiş Vatan'da sayfanın üst köşesine. Tülin Şahin'in vücut ölçülerinin bozulmaması için çocuk planlarını ertelemesi Mehmet Özer'le 12 yıllık yuvasını yıkıyor denilmiş. Bir de Arda Turan'ın fotoğrafı olan bir magazin haberi var. O da neymiş? 6 ay sonra yeni sayfa. Kiminle yeni sayfa açmış Arda Turan bakalım. Bir Zarif Latif hanımefendinin fotoğrafı var burada da. Kuruçeşme'de yemek. 2 yıllık ilişkilerini Ekim 2016'da bitiren Barcelonalı Arda Turan'la sosyetik güzel Aslı Doğan. Bayılırım bu tabire. Sosyetik güzel. Bir de sosyetik olmayan güzeller var. Onlar bir şey değil. Onlar ikinci sınıf güzel. Bu sosyetik güzelmiş. Aslıhan Doğan 6 aylık ayrılığın ardından yeniden görüşmeye başladı. Kuruçeşme'de birlikte bir yemek yiyen çift ilişkilerine ikinci bir şans verme kararı aldı. Bayılıyorum böyle haberlere. Sosyetik güzel Aslı Doğan hanımefendinin de böyle dantel bir bluzla bir yere yaslanmış sosyetik bir pozu var Vatan'ın birinci sayfasında sağ üst köşede. Süper Lig'de yerli sayısı artırılmalı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in lafları bunlar. Demirören yabancı futbolcunun azaltılması gerektiğini söylemiş. Ya daha geçen sene 14'e çıkardınız, yapmayın. Demirören, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemine katılıyorum. Türk futbolcularının önünü açmak için yerli sayısını arttırmamız gerekiyor demiş. Ya bir senede de böyle değişiklik olur mu? Dedirten bir haber. Neyse, büyüklerimizin bir bildiği vardır. 7.40 saatler, Takvim Gazetesi'ne geçiyoruz. Bağlok. O hani Baylok programından esinlenerek atılmış bir başlık. Şimdi alaka nasıl kurulmuş? Bakalım. Bağlok. Baylok'tan iletişim kuran FETÖ üyeleri cezaevinde birbirine girdi. Küçük rütbeli hainler mahkemeye giderken darbeci komutanlarını kravatla boğmak istediler. Orduya sızan FETÖ'cü teröristler gizli iletişim programı Baylok üzerinden haberleşerek ihanet planı yaptı. 15 Temmuz gecesi de darbeye kalkışıp milletin kanını akıttı. İşte o alçaklar, şimdi birinci spotta hainler, ikinci spotta alçaklar. O alçaklar devletten bir bir ayıklandı. Bazıları yurt dışına kaçtı. Çoğu tutuklanıp hapse atıldı. Adalete hesap vermeye başladı. Ağır cezaları görenler ise birbirini suçladı. Bu çatlak Ankara'da had safhaya ulaştı. TSK ile ilişki kesilen alt rütbeli askerler isyan bayrağını açtı. Polatlı Topçu Tugay'ın eski komutanı Murat Aygün ile yardımcısına saldırdı. Cezaevi aracında harekete geçen sanıklar kravatlarını sıkıp iki eski komutanı boğmaya çalıştı. Jandarma ayakkabı bağcığından sonra darbecilerin kravat takmasını da yasakladı deniliyor. Takvim Gazetesi de birinci sayfasında o postada, demin okuduğum o postanın manşetinde olan hani o Ukraynalı hanımefendinin kızının en yakın arkadaşına karaciğer nakli için ciğerini vermesi haberini de ciğerpare başlığıyla sunmuş. Takvim'de sür manşette Fethullah Gülen'le Hakan Şükür'ün çok eski bir arada fotoğraflarına yer verilmiş. O ayıp temizlendi deniyor. Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüpten ihraçları haberinde. Güneş Gazetesi taraftar isyanda diyor manşetinde. Galatasaray Genel Kurulu'nda FETÖ'cü teröristlere sahip çıkılması taraftarı ayağa kaldırdı. Yönetim kurulu olağanüstü toplanıp iki teröristi FETÖ'den değil aidat ödememekten ihraç ederek skandalı kapatmaya çalıştı deniliyor. Haçlı İttifakı kendini gösterdi başlığıyla Cumhurbaşkanı sözlerine yer veriyor. Cumhurbaşkanı malum Avrupa Birliği ülkelerinin Vatikan ziyaretine tepki göstermiş. Papa ne zamandan beri Avrupa Birliği üyesi oldu diye işte siz bu tavrınızla Hristiyan Birliği olduğunuzu bir kez daha belgelemiş olduğunuz şeklinde uyarısı Güneş Gazetesi'nin birinci sayfasından aktarılmış. Beşiktaş'ta milli gurur. Siyah beyazlarda milli takımlara giden Cenk, Abubakar, Quaresma ve Mitrovic gösterdikleri performansla teknik direktör Şenol Güneş'in yüzünü güldürdü. Özellikle Cenk attığı gollerle camianın gururu oldu deniliyor. Cenk Tosun'un, Ricardo Quaresma'nın ve Vincent Ebubekir'in fotoğrafları var bu haberde. Ve Yeni Akit gazetesine bakıyoruz. Haçlı İttifakı kendini gösterdi. Cumhurbaşkanının bu sözleri Yeni Akit'te manşet. AB ülkelerine hayırdır, Vatikan'da niye toplandınız diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sonunda Haçlı İttifakı'nın kendini gösterdiğini vurguladı deniliyor. FETÖ'nün yatacak yeri yok şeklinde Cumhurbaşkanı'nın sözleri yine Yeni Akit gazetesinin birinci sayfasında ve 16 Nisan yaklaştıkça Avrupa sapıttı haberi de Yeni Akit'in öne çıkardığı haberler arasında. Şükür ve Erdem'e FETÖ'den değil aidattan ihraç diyor ve Çukurova'nın ihracat ve turizm kapısına ilk harç diye Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın bir açılışından söz ediyor Yeni Akit'in birinci sayfasında. Yeni Akit sür manşette enteresan bir haber ve enteresan bir fotoğraf yayınlamış. Enteresan fotoğraf diyoruz çünkü tamamen giyinik iki hanımefendinin fotoğrafları var. Bir defilede iki model, iki manken hanımefendinin. Tamamen giyinik ama böyle hani bluzun üstünde boyunları açıkta. O boyunları buzlamışlar. Olay ne? Rezil defile tam bir provokasyon manşetiyle verilmiş. Mercedes Fashion Week İstanbul kapsamındaki defilede mankenler podyumda yarı çıplak kıyafetlerle yürürken maşallah bunu görmeniz lazım. Yarı çıplak dedikleri kıyafeti görmeniz lazım. Pantolon ve ceket var bir hanımefendide. Sadece boynu gözüküyor, yarı çıplak. Öteki hanımefendi de pabuçları bile gözükmeyecek şekilde yerlere kadar uzun bir elbise. Boğazına kadar da o elbise devam ediyor. Ve bu hanımefendinin üstelik saçı da kapalı gibi. Tam anlayamıyorum buradan. Sadece boynu gözüküyor, yarı çıplak ifadesini kullanmışlar. Maşallah. Tepki neye? Bu hanımlar podyumda yürürken salavat-ı şerif okunması infiale sebep olmuş. Şimdi buradaki duyarlılığı anlarım. İşte defilede işte hanımlar yürürken ederken neden salavat-ı şerif okunuyor? Orada ne alaka? Salavat-ı şerif işte üzerine titrenmesi gereken dini sembollerden biri diyebilirsiniz. Oraya kadar hiçbir şey demem ama şu fotoğrafları görünce yani tepeden tırnağa giyinik ayakkabıları bile gözükmüyor. Bırakın ayak bileğini sadece elleri ve boyunları ve suratları gözüküyor. Yarı çıplak kıyafetler diye bunu vermek yani maşallah. Bu sefer 18 şeyle söylüyorum bu maşallah. Yani yeni akit olmasa nasıl eğleneceğiz bilemiyorum ama yani eğlence lafını da laf olsun diye kullanıyorum. Yani bunu yapmayın arkadaşlar ya. Bari bir yerlerden yarı çıplak bir kıyafet bulun. Hani yarı çıplak denebilecek bir kıyafet bulun. O fotoğrafı basın. Hani yalan yanlış eski bir defileden şöyle mini etekli dekolte hani tırnak içinde cesur bir kıyafet bulun. Onun yanına deyin ki yarı çıplak mankenler podyumda yürürken salavat-ı şerif de orada okunur mu kardeşim deyin. Biz de diyelim ki ya ulan hakikaten yani salavat-ı şerifle bu podyumdaki bu yürüyen kızların ne alakası var yapmayın dini değerleri de böyle kullanmayın diye yeni akite katılalım o zaman ama yarı çıplak diye tamamen giyinik kızları koyunca da olmuyor be kardeşim ya bu kadar da olmaz. Gelelim akşam gazetesine saatlerimiz 7.47'ye yaklaşıyor. Gülen terörist demiş. Kim demiş? ABD Başkanı'nın A takımında yer alan Walid Fares. Akşama konuşmuş. Belgelere göre Fethullah Gülen bir organizasyonu aşırıcı terörist. Yavuz Atalay yapmış bu özel röportajı Akşam Gazetesi adına Washington'da. Külahları değişiriz Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları. Erdoğan terör örgütü YPG ile iş tutan ABD ve Rusya'ya sert sözlerle yüklendi deniliyor. FETÖ'den değil aidattan attılar başlığı Akşam Gazetesi'nde de verilmiş. Yeni Türkiye için biz de varız diyor. Yargıda vesayet bitecek diyor. İddia ve gerçek diye Akşam Gazetesi yan yana koymuş. İddia düzenleme ile birlikte yargı yürütmenin emri altına girecek ama gerçek şu diyor 20 gün kala referandumla ilgili bu açıklayıcı haberinde Akşam Gazetesi HSYK yani Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nda vesayetçi yapı sona erecekmiş. Farklı odaklar yerine halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri yeni kurulun 11 üyesini seçecekmiş. Mehmetçik inlerine sızdı. 44 hain öldürdü diyor Akşam Gazetesi terörle mücadele operasyonlarına değindiği haberinde. Karar Gazetesi bizdeki FETÖ böyle temizlendi diyor özel haberinde Kenan Butak'ın imzalı özel haberde. Neymiş bakalım. Almanya Cumhurbaşkanlığı eski müsteşarı David Gill örgütlenmesi ve hareket tarzıyla FETÖ'ye benzetilen Avrupa'nın en korkunç istihbarat örgütü Stasi'nin devletin hücrelerinden nasıl temizlendiğini anlattı. Bütün kamuyu ayrıntılı inceledik. Stasi üyeleri vatana ihanetle yargılandı deniliyor. Yani şimdi bilenler o Stasi ile FETÖ arasında nasıl bir benzerlik olabileceğini ya da nasıl birbiriyle kıyaslanabileceğini düşününce şöyle bu kez de 19 şeyli maşallah maşallah çekebilirler. Karar Gazetesi, yani neyle neyi karşılaştırıyorsunuz? Stasi benim bildiğim kadarıyla eski Doğu Almanya'nın ya da Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nin istihbarat örgütüydü. Onların böyle bir ideolojik nitelikli istihbarat örgütüydü. İki Almanya birleşince işte onlar federal Almanya'nın da devlet yapısına hakim olmaya çalışmışlar, sızmışlar ama işte bizdeki FETÖ diye şey yapınca şimdi hem olay farklı, yani buradaki FETÖ bizzat bilinçli bir şekilde devlete yerleştiriliyor, hakim olmalarına izin veriliyor, önleri açılıyor, ondan sonra başka bir şey yapmaya çalışınca, ters düşünce eyvah terör örgütü bu oluyor, ötekisinde gizli gizli bir sızma var. Yani nasıl benzeştiriyorsun, nasıl mukayese ediyorsun, maşallah. Yani Karar Gazetesi ve Karar Gazetesi Bulgaristan'da seçimde Türklere getirilen engellemeleri ve yasaklamaları da komşuda yasakların gölgesinde seçim diye vermiş. Türkiye'de son derece özgür bir seçim yapıldığını ima eden bir başlıkla. Diriliş Postası manşette tasdikli faşistler ifadesini kullanmış. Bu ifade Cumhurbaşkanı'na ait. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın uykularını kaçıran faşizm, nazizm tespitini tekrarladı, meydan okudu deniliyor. Erdoğan, Haçlı Avrupa'nın nazist uygulamalarını şöyle sıraladı. Camilerimizin duvarına gamalı haç işaretlerini koyan siz değil misiniz? Camilerimizi yakıp yıkmadınız mı? NSU davasını bir kenara koyabilir miyiz diye seslenmiş. Bu arada Devlet Bahçeli'de 15 Temmuz'un arkasındakiler FETÖ'yü aklayanlar demiş Diriliş Postası'nın birinci sayfasındaki haberde. Diriliş Postası FETÖ'den Baylok'u silin talimatı diyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan mahrem imamlar iddianamesinde FETÖ üyeleri tarafından 17 Aralık 2013'ten itibaren telefon dinlemeleriyle ilgili tedbir alınmaya başlandığı, örgüt üyelerine telefon ve bilgisayarlarından Baylok programını silerek formatlamaları gerektiği belirtilmiş. Dolayısıyla 2013'ten itibaren bunu demek ki becerememişler ki herkesin şimdi bakıyorsunuz telefonundan bu Baylok çıkıyor. Demek ki o emre uymamışlar, örgütün başı tarafından verilen emri dinlememişler. Yurt Gazetesi manşetten bir anketin sonucuna yer veriyor. Daha doğrusu birkaç anketin birden sonucuna yer veriyor. Onları şöyle bir başlıkta toplamış. Anketler hayır diyor. Hayırlı bir Türkiye için 20 gün kaldı logosunu koymuş. Gazetenin logosunun yanına, daha doğrusu ifadesini koymuş. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun paylaştığı konsensus araştırma şirketi referandum anketi sonuçlarına göre vatandaşların %51.2'si hayır derken %48.8'i evet diyor şeklinde bir alt başlık verilmiş. Tabi bu tür anketlerde bilimsel olarak genelde %2 artı ya da eksi yanılma payı olur. Dolayısıyla tamamen başa baş gittiği gibi bir sonuçta çıkartabiliriz bundan. %51.2 eksi 2 dersen işte bu %49.2'ye tekabül eder. Öteki tarafta da 48.8 artı 2 dersen o da 50.8'e tekabül eder. Dolayısıyla başa baş gittiği anlaşılıyor. Birkaç araştırma şirketinin anketlerini de alt alta vermiş Yurt Gazetesi. Konsensus işte bu şekilde 48.8 evet, 51.2 hayır vermiş. Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi %33.2 gösteriyor evetleri, 45.2 gösteriyor hayırları. Yani kararsızları katmamış anlaşılan. Temis Solutions %43.6 evet gösterirken %56.4 veriyor hayırlara. Ve Gezici Araştırma'da 48.9 evetleri gösteriyor, %51.1 hayırları gösteriyor. Yani 4 araştırma şirketi de hayır çıkacağı öngörüsünde bulunmuş yaptığı anketlere göre. Bakalım 17 Nisan sabahı, bunu da aslında kesip bir yere koymak lazım. 17 Nisan sabahı bu sonuç böyle yansıyacak mı? Saatler 7.54. Bir Gün Gazetesi'nin manşeti 4 adımda yargıdan kurtulmanın formülü demiş. Neymiş bu 4 adım? Evet çıkarsa başkan ve adamlarına ömür boyu dokunulmazlık verilecek deniyor. Bir, getirilmek istenen sistem Cumhurbaşkanı'nın, Cumhurbaşkanı yardımcılarının ve bakanların aynı yöntemle yargılanmalarını öngörmüş en az 301 milletvekilinin önerge vermesi, bu önergenin bir ay içinde görüşülüp en az 361 milletvekilinin soruşturma açılmasına karar vermesi, soruşturma sonunda da en az 400 milletvekilinin oyu ile yargılanmaya başlar. 2. Cumhurbaşkanının kişisel suçları ve görev suçları aynı kapsamda. 3. TBMM çoğunluğu ve Cumhurbaşkanı'nın aynı partiden olduğunu, hatta çoğunluğu oluşturan milletvekillerinin Cumhurbaşkanı'ca en azından onaylandığını bilmek gerek. Ve 4. Cumhurbaşkanı kendisi hakkında en az 300 milletvekilinin önerge vermesi aşamasından soruşturma açılmasına kadar meclisi feshedebilecek diyor Bir Gün Gazetesi. Bu arada Bir Gün Gazetesi her gün yaptığı gibi birinci sayfanın sol üst köşesinde neden hayır verilmesi gerektiğine ilişkin bir takım böyle grafikler yayınlıyor. Bugün de şöyle diyor grafik: tiyatrolar kapanıp yerine AVM açılsın mı? Hayır diyor Bir Gün Gazetesi. Yeni Şafak sür manşetten Cumhurbaşkanı'nın üzüleceksiniz AB'ye terör tepkisi, üzüleceksiniz laflarını vermiş. Yeni Şafak'ın manşeti: PYD ve PKK aynı örgüt dediler, ABD fena yakalandı diyor. Türkiye'nin verdiği tüm belgelere rağmen terör örgütü PYD, YPG'nin PKK'nın uzantısı olduğunu reddeden ABD yakayı ele verdi. ABD ordusunun hazırladığı Sincar raporunda PKK ve YPG aynı örgüt olarak gösterildi deniliyor. Evrensel Gazetesi işsizlik sorununu manşetten sürdürmeye devam ediyor. Manşetten işlemeye devam ediyor. Fuara bak, işsizliği gör demiş Evrensel. Adana'da işsizlerle patronları buluşturma iddiasıyla düzenlenen istihdam fuarı işsizliğin geldiği boyutu gözler önüne serdi deniliyor. Bu fuarda hakikaten çarpıcı bulgular ya da gözlemler elde etmiş. Bunları aktarıyor Evrensel Gazetesi. Orta Doğu Gazetesi: evet Türkiye'nin güvencesidir diyor. MHP lideri Bahçeli Erzurum'dan seslenmiş. Hayır diyen kardeşlerim iyi düşünsün, kararlarını tekrar gözden geçirsin. Tekin olmayan, güven vermeyen, inandırıcı bulunmayan telkin ve dayatmalara yüzlerini çevirsin demiş. Hemen hatırlatalım, Orta Doğu Gazetesi genellikle Milliyetçi Hareket Partisi yönetimine yakın bir gazete olarak bilinir. Milliyetçi Hareket Partisi'nden çıkarılan ya da istifa eden Milliyetçi Hareket Partili muhalif isimlere yakın bir gazetede sıra, Türkiye'de Yeni Çağ Gazetesi. Onlar da Meral Akşener Hanım'ın İzmir'deki mitingini sürmanşet yapmışlar. İzmir Marşı'yla hayır diyor. Gündoğdu Meydanı'nda 10.000'lere hitap eden Meral Akşener, burada İzmir ruhunu şaha kalkmış gördüm. Cumhuriyetimizin geleceği sizlerin hayır oylarıyla emniyete alınacak demiş. Aydınlık Gazetesi sür manşetinde Sonar araştırma şirketinin anketine yer veriyor. Hayır %51.2, evet %48.8. Az önce de hangi gazeteden? Yurt Gazetesi'nden vermiştik. Onlar da konsensusun aynı rakamlarda olduğunu söylemişlerdi. %51.2, %48.8. Dünya Gazetesi'ne bakıyoruz. Citibank 60 ülkeyi İstanbul'a bağladı deniliyor. Türkiye CEO'su Serra Akçaoğlu, Citibank'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkesindeki 60 ülkenin sorumluluğunu üstlendi. İstanbul City için yönetim üssü haline geldi deniliyor. Bu arada EBRD yani Avrupa Yatırım Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD bu yılda Türkiye'nin bir numara olacağını söylemiş. Geçen yıl zorlu ortama rağmen Türkiye'deki 43'ten fazla projeye 1.9 milyar euro yatırıldığını, ayrıca 750 milyon euro da yönlendirildiğini söylemiş Dünya Gazetesi'nde öne çıkan haberde. Spor gazetelerine bakalım. Fenerbahçe'nin Rüya Kadrosu isimli bir başlık atılmış. Yönetim taraftarına içinde bulunduğumuz kötü sezonu unutturmakta kararlı. Mehmet Ekici'yi bitiren Mesut Özil için umutlanan Fenerbahçe diğer mevkilere de mutlaka ses getirecek transferler planlıyor denilmiş. Kartal yıldızlara uçuyor diye Beşiktaş'ı sevindirecek haberler var. Mario Gomez'in geri döneceğini ima eden bir haber bu ve Huntelaar'ın da Schalke'de tekrar kadroya girmeye başlamıştı. Huntelaar da Beşiktaş'a gelebilir diye Beşiktaşların yüreklerini okşayan bir habere yer vermiş Fanatik gazetesi. Fotomaç gazetesi kaçak FETÖ'cüler Galatasaray'dan ihraç edildi, hainler temizlendi diyor. Hak yerini buldu başlığın hemen altında Fethullah Gülen'in yanında oturan genç bir Hakan Şükür'ü görüyoruz. Yıllar yıllar önce çekilmiş bir fotoğraf ve Arif Erdem'in de bir fotoğrafı var. Hainler temizlendi başlığı altında veriliyor. Bu arada teşekkürler Cumhurbaşkanım diye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in teşekkürüne yer veriliyor. Niye etmiş? Milli maça geldiği için ve tribünde heyecanla takip ettiği ve soyunma odasına inip de futbolculara destek verdiği için. Hemen magazin basınından da bir iki haber aktaralım. Polisten kaçtı. Kim kaçmış? Caner Erkin. Aylar sonra Beşiktaş'ta özel maçta, hazırlık maçında forma giymiş. Oradan hemen atlamış arabasına. Etiler'de maç bitiminde eğlenmiş ve bir çorbacıya gitmiş. Denetleme yapan trafik polislerinin dur ikazına da uymamış. Hemen kırmızı kart gösterilmeli. 5 maçta ceza oradan basılmalı. Ve Türkiye'nin iyilik elçisi başlığıyla Gamze Özçelik'in fotoğrafı kullanılmış. Günaydın'ın manşetinde Gamze Özçelik kendisini kimsesiz Afrikalı çocuklara adamış. Vatan Gazetesi'nin magazin eki Makaron da fiziği yerine evliliğini bozdu diye ünlü manken Tülin Şahin'den söz eden bir haber var. Tülin Şahin'le Mehmet Özer'in 12 yıllık evliliklerini bitirme dediğini ortaya çıkmış. Şahin'in vücut ölçüleri bozulmasın diye çocuk planlarını ertelemesi ayrılık getirdi deniliyor. Evet, bugün de magazin gazetelerinde okuyarak büyük bir sosyal ve kültürel hizmet yapmış olduk sizlere. Saatlerimiz 8'i 1 dakika geçerken şimdi RSFM'de tekrar az sonra buluşmak üzere kısa bir nefes arası veriyoruz.
Zafer Arapkirli ile Seyru Sabah devam edecek.
İstanbul'da bu sabahta sis var. Her iki köprü yolunda da trafik yoğun. Aman dikkat, yollar biraz kaygan. Güvenli sürüş mesafesine uyun. Bırakın ellerinizden şu telefonları direksiyondayken. İlle de bir şey dinleyecekseniz sabah sabah daha kargalar kahvaltısını eklemişken kankanın dedikodularını değil RSFM'i dinle. Bak ne güzel, Zafer Arapkirli ile Seyri Sabah var radyoda.
Zafer Arapkirli hafta içi her sabah 7-9 saatleri arasında haberleri ve yorumlarıyla, yol durumu, hava durumu ve birbirinden lezzetli final müzikleriyle RSFM'de Seyri Sabah'ta. Zafer Arapkirli ile Seyri Sabah devam ediyor.
Saatlerimiz 8'i 4 dakika geçiyor. RSFM'de Zafer Arapkeli ile Seyru Sabahı sürdürüyoruz. İstanbul'da trafikte şu saat itibariyle durum nasıl, ona bakarak başlayalım söze. %56 oranında bir yoğunluk var. Normalde şu saatlerde %50'lerde dolaşır ama %60'a yakın bir yoğunluk var. Neredeyse bütün güzergahlarda kırmızı rengi görüyoruz. Hatta zaman zaman koyu kırmızı bordaya bezenmiş İstanbul'un trafiği. Nerelerde yoğunluk söz konusu? Küçükçekmece'den Yeşilköy, Bakırköy istikametinde, keza yine İncirli, Bakırköy, Topkapı istikametinde ciddi yoğunluk var. Gazi Osman Paşa'dan Seyrantepe yönünde ciddi bir yoğunluk var. TEM bağlantı yollarında, TEM ile D100 arasındaki bağlantı yollarında ciddi yoğunluk var. Barbaros Bulvarı'nda da yavaş yavaş yoğunlaşmaya başlamış trafik. Yani Sarıyer, Maslak, 4. Levent, Levent, Zincirlikuyu istikametinde de yoğun bir trafik var. Dolayısıyla İstanbul'un neredeyse tamamında, tabii yağmurun da bir biraz etkisi var. Şiddetli yağmur vardı gece boyu ve sabah saatlerinde bu yağmur da devam ediyor. Dolayısıyla İstanbul'un trafiğine çıkıyorsanız pazartesi sabahı olduğunu unutmayın. Yağmurlu olduğunu unutmayın. Ve trafikte sürüş güvenliğinde neredeyse minimuma indiğini unutmayın. Ona göre dikkatli araç kullanın uyarısını bir kez daha tekrarlayalım. Saatlerimize bakıyoruz. 8'e 6 dakika geçiyor. Sürüş güvenliği derken ne olur şu güvenli sürüş mesafelerine dikkat edin. Önünüzdeki aracı aranızda böyle birkaç santimlik mesafeyle takip etmeyin. Rahatça durabileceğiniz bir acil durum vukuunda rahatça durabileceğiniz bir hızla ve ona uygun bir mesafede takip edin. Gereksiz yere, özellikle yoğun trafikte gereksiz yere şerit değiştirmeyin. Şerit değiştirirken de lütfen o sinyal lambası denilen sizin aksesuar zannettiğiniz ama aracın son derece hayati bir parçası olan cihazları kullanın. Ve lütfen ellerinizden o cep telefonlarını bırakın, durduğunuzda kullanın. İlle de cep telefonuyla konuşmanız gerekecekse hareket halindeyken aracınızın ses sistemine Bluetooth'la onları bağlayıp kullanın ya da hiç kullanmayın. Özellikle de mesajlaşma için ya da sosyal medyaya girip çıkmak için kullanmayın diye uyarılarımızı da tekrarlayalım. Ve saatlerimiz 8'i 7 dakika geçerken artık köşe yazarlarına bakmanın zamanıdır.
Köşe yazarları.
Bakalım kimler ne yorum yapmışlar. Hürriyet gazetesinde Ahmet Hakan, sizin Torinolu Şaban'ın yanılma hakkı niye yok demiş. Galatasaray'ın genel kurulunda konuşan bir yönetici Hakan Şükür'e destek vermek amacıyla şöyle demiş. Koca hükümetin yanılma hakkı var da bizim Torinolu Şaban'ımızın yanılma hakkı niye yok? Bu yöneticiden kasıt işte Kadir Çetinçalı, bir gazeteci arkadaşımız, o konuşmasında böyle bir ifade kullanmıştı. Yani Torinolu Şaban esprisi de eskidir, onu şimdi anlatmak uzun sürer de bilmeyenler için Hakan Şükür'e öyle bir isim takılmıştı bir aralar. Haklı bir soruymuş gibi görünüyor ama değil. Neden mi? Açıklayayım diyor Ahmet Hakan. Yanılma hakkının olabilmesi için sürecin şöyle işlemesi lazım. Yanılacaksın, gerçeği gördüğün anda yanılmışım diyeceksin ama sıyırmak için değil büyük bir içtenlikle yanılmışım diye haykıracaksın. İşte o ancak o zaman yanılma hakkından söz edebiliriz. Sizin Torinolu Şaban'ınızın yanılma hakkından söz etmek için sürecin böyle işlemesi gerekirdi. Peki süreç böyle mi işledi diye soruyor Ahmet Hakan. Hayır, tabii ki hayır diye cevap veriyor. Torinolu Şaban baharı bekleyen kumrular gibi bekledi Fethullah Hoca'sının galebe çalacağı günün gelmesini. Bekledi, bekledi, bekledi. Galibiyet bir türlü gelmeyince de pır diye kaçıverdi. Tankların halkın üzerinden geçtiği, F-16'ların ölüm kustuğu, köprüde katliam yaşandığı, o uğursuz gecenin sabahında galip gelenler Fethullahçılar olsaydı, sizin Torinolu Şaban zafer kazanmış bir komutan edasıyla gelecekti Türkiye'ye. Ne yapacaktı Türkiye'de? Muhtemelen Galatasaray'ın genel kurulunu toplayıp birçok ismi çeşitli bahanelerle kovacaktı Galatasaray'dan. Kovarken Mehter Marşı mı çalardı yoksa İzmir Marşı mı çalardı orasını bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Çünkü Torinolu Şaban'ın yolundan gittiği gizli gündemli alçaklar çıkarları için ikisini de çalabilir ve ikisini de kendilerine yakıştırabilir. Tıynetleri böyledir demiş Ahmet Hakan. Evet, bir gerçeğe de dikkat çekmiş. Yani kim galip gelirse onun borusu ötüyor diyor. Eğer darbeci hainler galip gelseydi diyor, o zaman Hakan Şükür kaçtığı yerden dönecek. O zaman da kahraman gibi Galatasaray'da o başkalarını ihraç edecekti diyor. Demek ki spor kulüplerinde böyle bir dönem açılmış ya da böyle uygulamalar oluyor işte siyasi anlamda. Kimin borusu ötüyorsa o diğerlerinin gırtlağını sıkıp onları ihraç edebiliyor. Bunu da açıklıkla itiraf etmiş. Bakalım Hürriyet'te başka kim ne demiş? Erdal Sağlam, bu Türk Hava Yolları'na getirilen laptop yasağına, yani kabine alınacak, uçak kabinlerinde kullanılabilecek elektronik cihazlara sınırlama getirilmesine. Erdal Sağlam, mealen yazısında bu hani Türk Hava Yolları'nın önünü kesmek için aldılar bu kararı, bizi kıskanıyorlardı şeklindeki yorumlara katılmadığını ima ediyor ve diyor ki gerçekten başka niyetler varsa bu başka niyetler niye şimdi ortaya çıktı sorusuna da yanıt aramak gerekir. İstanbul'un hub olması, Türk Hava Yolları'nın uçuş sayısındaki hızlı artış örneğin geçen yılda söz konusuydu. Yeni havalimanı projesi de 2017 yılının projesi değil ki. Kaldı ki gelişmiş ülkelerin korumacı eğilimlerinin 2008 küresel krizinden sonra kendini göstermeye başladığını da biliyoruz. Sadece güvenlik nedeniyle zorunlu bir uygulama olabilir ama değilse bakanların dediği gibi bu kararın altında başka şeyler arayacaksak o zaman biraz da kendi yaptıklarımıza bakmamız gerekmiyor mu? Örneğin Türkiye yıllarca Irak ve Suriye'deki İslamcı kesimlerle neden bu kadar yakın durdu? Bu nedenle Türkiye'nin bu örgütlerin üssü haline geldiği iddiaları boşa mı yaygınlaştı? Göçmen politikasının yanlışlığı, bunların arasındaki terörist unsurların varlığı acaba başka şeylerin devreye girmesinde etkili olmuş mudur diye sormamız gerekmiyor mu? Ya da son dönemde Avrupa ile bu kadar çatışma içine girmemiz, AB üyelik sürecini askıya alma veya referanduma götürme demeçleri, ABD ve Rusya ile Suriye'deki görüş ayrılığının iyice artmasının bu yasakta hiç mi rolü yok diye soruyor Hürriyet'in ekonomi yazarı Erdal Sağlam. Evet, yani Türk Hava Yolları'nı kıskandılar, bizim önümüzü kesmek istiyorlar, o yüzden kabinlere laptop almıyorlar şeklindeki sığ açıklama ya da sığ yaklaşım ancak bu kadar güzel eleştirilebilirdi. Sen dön kendine bak diyor, başka nerelerde yanlış yaptın? Yani öyle kolay diyor suçlamak, bizi kıskanıyorlar şeklinde sırtını dönüp gitmek kolay diyor Erdal Sağlam haklı yorumunda. Abdülkadir Selvi'nin köşesine bakıyoruz. Evet ve hayırların motivasyon kaynağı diyor. Referandumda bir anlamlı bir evet çıkması için bazı kaygıların giderilmesi gerekiyor diyor. Anlamlı evetten kastı, daha önceki yazılarında da Abdülkadir Selvi bu konuya değindi. Yani böyle bir %55'e 60'a yaklaşırsa anlamlı bir evet sayılabilir bu. Yoksa böyle hani kıl payı çıkarsa buna anlamlı evet denilemez. Orada bazı soru işaretleri olabilir imasında bulunmuştu. Bunu devam ettiriyor anlaşılan Abdülkadir Selvi, Hürriyet gazetesi yazarı ve diyor ki bazı kaygıların giderilmesi gerekiyor. Bir, tek adamlık. İki, Erdoğan iyi ama ondan sonra ne olacak kaygısı. Üç, kampanyanın dili. İlk günlere rağmen kampanya dili önemli ölçüde değişti ama hala AK Parti'ye özgü kucaklayıcı ve kapsayıcı bir dilin hakim olduğunu söylemek mümkün değil. Tek adamlık ise hayır cephesinin en önemli motivasyon aracı. A ve G'nin araştırmasında bu oran 53.2 çıkıyor. AK Parti seçmeninin kafasını kurcalayan konu ise Erdoğan iyi, peki ondan sonra ne olacak sorusu. Her iki kaygıyı da giderebilecek tek kişi var, o da Cumhurbaşkanı Erdoğan. Son dönemde konuşmalarında en çok bu noktaların üzerinde duruyor ama biraz daha vurgu yapmasına ihtiyaç var denilmiş. En etkili faktörden söz ettiği bölümde de şunları söylüyor. Evet vereceğini açıklayanlar ilk sıraya Erdoğan'ı yerleştirdikten sonra sırayla istikrarın devamı, darbelerin olmaması için terörle daha etkili mücadele edilmesi, çift başlılığın engellenmesi ve parlamenter sistemin artık yürümemesi seçeneklerini sıralıyorlar. Hayır diyeceklerde ise tek adamlık açık ara önde diyor. Evet, Abdülkadir Selvi'nin haklı olarak dikkat çektiği bir şey var. Sayın Cumhurbaşkanı son günlerdeki konuşmalarında özellikle bu tek adamlık meselesinde karşı görüşlerini dile getiriyor ve diyor ki ben kendim için istemiyorum bunu, sistemin doğru işlemesi için istiyorum. Yoksa biz gelip geçeceğiz, işte bu dünya Sultan Süleyman'a da kalmadı, ben çıkar giderim ya da işte benim 16 Nisan'a bile çıkacağımın garantisi yok. Dolayısıyla benim üzerime dizayn edildiği şeklindeki yalanlara inanmayın diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Habertürk'ün yazarlarına geçiyoruz. Bakalım Habertürk'te kimler ne yorumu yapmışlar, hangi konularda. Oray Eğin bu Galatasaray mevzusunda çok yazmıştı bugüne kadar. Bugün neler yazmış bakalım. Hakan Şükür'ü eleştiriyor. Ben sana kral olamazsın demedim başlığıyla yazdığı yazısında. Hakan Şükür belki de en trajik futbolcu. Gol kralı oldu. Galatasaray'a maçlar kazandırdı. Dahası hiç Galatasaray'a ihanet etmedi. Ama öte yandan bir türlü kendisini de Galatasaray taraftarına sevdiremedi demiş. Bir başka yazısında da Hakan Şükür ağabey kimliğini genç futbolcuları Gülen'in hizmetine sokmak için kullandı diyor Oray Eğin. Kaç kişi zorla Kırık Hoca'ya hizmete zorlandı kim bilir. Kaç kişinin alın teriyle kazandığı paralara Hakan Şükür üzerinden FETÖ el koydu. Genç futbolcular FETÖ'ye biat etmeseler Hakan Şükür bir örgütün diğer üyeleri tarafından gelecekleriyle oynanacağını biliyordu. Pas alamayacaklardı en basiti. Bu mikro terörün mimarı Hakan Şükür'dü. Attığı 249 gol, aldığı madalyalar, kırdığı rekorlar bu açıdan beni hiç ama hiç ilgilendirmiyor demiş Oray Eğin. Futbolu takip ettiğim yıllarda da hep Hakan Şükürsüz bir Galatasaray hayal ettim. Çünkü futbolun profesyonelleştikten sonra nasıl çirkinleştiğinin canlı kanıtıydı hep. Hakan Şükür her sahaya çıktığında 90 dakikanın geri kalanındaki çürümüşlüğü beraberinde getiriyordu işte demiş bu son derece sert eleştirisinde. Evet, anlaşılan Oray Eğin'in yazdığı üzere Hakan Şükür'den daha önümüzdeki günlerde çok söz edeceğiz. Zira ciddi bir tartışma başlamış oldu kulüpten ihracıyla. Habertürk'ün eğitim sayfalarına geçiyoruz. Pervin Kaplan'ın köşesine bakıyoruz. Dil öğrenmek için üniversite çok geç diyor. Bu hafta içinde Milli Eğitim Bakanlığı 2016-2017 eğitim öğretim istatistiklerini açıklayacak. Bu istatistiklerde en çarpıcı noktalardan birisi ailelerin çocuklarını 5,5 yaşında ilkokula başlatmak istemediklerini göstermesi. 2012'de yasalaşan 4+4+4 sisteminin ilk yılında 66 aylıkların okula başlaması zorunlu oldu. 60 aylıkların ise isteğe bağlı diyor. Bu okula başlama yaşıyla ilgili olarak tartışmaya yer veriyor ve geçtiğimiz günlerde yine bu dil eğitimiyle ilgili olarak yapılan çalışmalara ve toplantılara değindiği bir yazısı var. Dil öğrenmek için üniversite çok geç, daha küçücük yaşlarda bu işin başlaması ve yerleşmesi gerekiyor diye yazmış Pervin Kaplan, Habertürk'ün eğitim editörü. Habertürk'te Murat Bardakçı ayıptan da öte bir iş. Payitaht Abdülhamit dizisinde eski harflerle olan her şey yanlış yazılıyor demiş. Murat Bardakçı bilmeyenler için hatırlatalım, bu konuda uzman bir isim. Yani eski Türkçe ya da eski yazı konusunda, eski dilin kullanılması konusunda bu konuda sık sık eleştirilerde bulunuyor ve televizyonda ve gazetelerde, basında yapılan hatalara dikkat çekiyor ve diyor ki eski harfleri okumakla yazmak farklıdır. Bu devirde eski Türkçeyi okumayı öğrenebilir ama yazamazsınız. Zira yazmak başka bir iş, başka bir kültür, bambaşka bir dünyadır. Eski harfler bugün konuşulduğu gibi yazılan alfabemizin aksine İngilizce'de, Fransızca'da, Arapça'da yahut daha başka dillerde olduğu gibi başka yazılır, başka okunur demiş. Burada tabi sözlü olarak tam olarak aktaramayacağım bazı örnekler vermiş Arap alfabesiyle ilgili ve onun yazılımının ve okunmasının farklı olacağıyla ilgili Habertürk gazetesindeki bugünkü köşesinde Murat Bardakçı. Ve köşe yazılarını okumaya devam etmeden araya bir canlı bağlantı koyalım. Malum Galatasaray meselesi dünden bugüne, hatta cumartesiden bugüne basının en çok yer verdiği konulardan biri, kamuoyunda da çok konuşulan konulardan biri. Konuyu kısaca hatırlatalım. Cumartesi günü Galatasaray'ın Mali Genel Kurulu vardı. Orada Hakan Şükür, Arif Erdem, Zekeriya Öz, Şehabettin Harput, Hüseyin Avni Mutlu gibi önde gelen FETÖ davasıyla bağlantılı isimlerin ihracı da gündeme geldi. politikacı, bürokrat konumunda olan işte Hüseyin Avni Mutlu, Şehabettin Harput, Zekeriya Öz gibi isimler ihraç edildi. Ama iş Hakan Şükür'le Arif Erdem'e gelince genel kurul yönetimin bu konudaki önerisini oy çokluğuyla reddetti. Genel kurul dedi ki hayır, bunların ihracı söz konusu olmamalı. Ama hükümetten yoğun bir tepki geldi. Bakın yanlış yapıyorsunuz, bunun bir bedeli olur gibi imalarda bulunuldu. Bunun üzerine de Galatasaray Yönetim Kurulu dün akşam aldığı kararla aidat ödemedikleri gibi bir gerekçeye dayandırarak bu isimleri ve 2750 aidat ödemeyen başka üyeyi de ihraç etti. İşte bunu konuşmak üzere şimdi telefon attığında değerli bir konuğumuz var. Galatasaray Kulübü'nün de kongre üyesi kendisi, gazeteci, yazar, akademisyen, Kültür Üniversitesi öğretim üyesi, yardımcı doçent Burak Cop'la birlikteyiz. Burak, günaydın.
Günaydın Zafer abi.
Şimdi doğru özetledim herhalde girizgahta meseleyi. Sen de genel kurulda bir üyesin ve bu konuda da senin de kuvvetli görüşlerin var. İlk önce senin oyunu sorayım. Sen ihraç edilmesi yönünde mi, edilmemesi yönünde mi oy kullandın?
Ben kişisel sebeplerden ötürü katılamadım genel kurula. Çok daha yıflandım. Ama eğer katılsaydım ben de Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün ihraçlarının aleyhinde oy kullanırdım. Yani bu verilen oyu destekliyorum.
Neden yanlış olduğunu düşünüyorsun ihraçlarının?
Bunun çok çeşitli sebepleri var. Yani her şeyden önce hüküm giymemiş isimler olduklarını belirtmek lazım. Yani onlara isnat edilen bir suç var. Fakat sona ermiş bir mahkeme süreci yok. Hüküm giymiş değiller. Daha da önemlisi, aslına bakarsanız ben özellikle bazı kanuni metinleri inceledim. Yani dernekler kanunu veya Türk Medeni Kanunu'na bakıldığı zaman velev ki herhangi bir suçtan hüküm giyilsin, yani terör örgütü üyeliği söz gelimi, bunun bir derneğe üyeliğin önünde bir mani oluşturmadığını görmek lazım.
Yalnız, yalnız burada şöyle bir gerekçeden söz ediliyor. Dün başka Galatasaraylılarla da konuştum. Ben de yönetime yakın Galatasaraylılarla. İlk gün, yani cumartesi günü Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraçları talep edildiğinde şu maddeye, şu gerekçeye dayandırılmış. Galatasaray'ın tüzüğünde kulübün Atatürkçü gençler yetiştirmek gibi bir amacından söz ediliyor. Sanıyorum 4.1 gibi bir maddeden söz ediliyor. Bu maddeye aykırı tavırları nedeniyle ihraçları söz konusuydu. Yani dün evet aidat gerekçesine dayandırıldı ama en başta yani bu FETÖ ile bağlantılı olmaları işte Atatürkçülüğe aykırı bir hareket olduğu gerekçesiyle gündeme getirildi. Tabii bu ikisi arasında bir çelişki var. Yönetimin bir çelişkisi ama o madde ile ilgili ne diyeceksin?
Yani o maddenin Hakan Şükür, Arif Erdem tabii çok da adı zikredilmiyor ama onlarla aynı dizgede değerlendirebileceğimiz İsmail Demiriz. Bunların aleyhinde kullanılması, işletilmesi için bugün mü bekletildiği sorusu akla gelir. Çünkü neticede bakın şöyle bir şey söyleyeyim size. Siz de hatırlarsınız çünkü spor gelişmelerini yakından takip eden birisiniz. Daha 90'lı yıllarda özellikle Hakan Şükür'ün başını çektiği bir tarikatçı yapılanma diye o zamanın deyişiyle eleştirilen bir yapılanma vardı. Yani Galatasaray camiasını rahatsız eden de bir yapılanmaydı bu. Tamam, Hakan Şükür baş tacıydı bir açıdan. Fakat bir açıdan da tarikat ve cemaat bağlantısından ötürü çok eleştirilirdi. Takımda da bir örgütlenmeye gittiği için. Yani 90'lı yıllardan beri bilinen bir şey bu. Dolayısıyla hani Atatürkçülük üzerinden bir madde, daha doğrusu Galatasaray tüzüğünün Atatürkçü gençler yetiştirme maddesine dayanarak böyle bir tasarrufta bulunulacaksa, yani 20-25 yıl beklenmiş olmasının bence pek bir anlamı yok. Daha da önemlisi, Galatasaray tüzüğünün 20. maddesi üyeliğin sona ermesi ve üyelikten çıkarılma nedenlerinden söz ediyor. Bu nedenlere baktığımız zaman bahsettiğimiz isimlerle ilgili uygulanabilecek tek madde 20-1. O da Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümlerine göre üyelik koşullarının kaybedilmesi. Fakat bu kanun metinlerine baktığımız zaman da doğrudan böyle bir ihracı gerektiren bir hüküm görmüyoruz. Yani Dernekler Kanunu zaten üyelik meselesine çok kısaca değiniyor. Türk Medeni Kanunu da büyük oranda bunu derneklerin şeyine bırakıyor, tüzüğüne bırakıyor. Onun için yani ben kanuni bir metni, yani tüzük veya kanun, herhangi bir metne dayanarak böyle bir karar alınabileceğini düşünmüyorum. O zaman ne geliyor akla? Tabii ki siyasi baskı.
Evet, şimdi işin o tarafına getirecektim ben de sözü. Şimdi dün yönetim evet genel kurulun kararının üzerine çıkarak dedi ki peki siz o nedenle el kaldırmadınız, ihraç etmediniz ama ben buradan başka bir kulp buldum, bu adamları ihraç ediyorum dedi. Ama bu kararı ayan beyan hükümetten gelen o parmak sallamalara cevaben, yani onlara bir olumlu cevap vererek yapmış oldu ki siyasi baskı gerekçesi de ortaya çıkmış oldu. Şimdi Galatasaray yönetimi de böyle bir töhmet altında kalmış oldu. Evet, genel kurulu dinlemediler ama iki bakanın tehditkar ifadelerini dinlediler şeklinde böyle bir zan altında kalmış oldu. Bundan sonra ne olacak? Böyle bir tartışma açıldı şimdi camiada.
Böyle bir tartışma açıldı. Bir de olan da diğer 2748 kişiye oldu. Yani onu da belirtmek lazım.
Evet, şimdi onları da idare ediyorlarmış bugüne kadar. Ya öderler bir gün diye. Evet. Hakan'la Arif'in evet. Gadrine uğradılar onlar da.
Evet, yani aslına bakarsanız... Şu anda tam aktif üye sayısı kaçtır bilmiyorum Galatasaray'ın ama herhalde üye sayısının %10'u kadarı deyim yerindeyse biçer döverle bir biçilmiş şekilde tasfiye olmuş durumda. Tabii bu aidat gerekçesiyle aidatın 6 yıldır ödemediği gerekçesiyle ihraç edilenlerin tekrardan üyeliğe başvurma hakkı da var. Onu da belirteyim. Tüzükte böyle bir madde de var. Ama açıkçası Galatasaray yönetimi, yani şöyle söyleyeyim, kontrolü kaybetmiş durumda. Hükümetten gelen parmak sallamalar üzerine bir telaşla alınmış bir karar. Ve hiçbir şekilde mantıklı ya da makul görülebilecek bir karar değil. Çünkü neticede genel kurul her zaman yönetim kuruluna üstündür. Bu hep böyledir. Derneklerde olsun, hatta mecliste olsun. Yani bir kuruluşun genel kurulu, kongresi
son her sözü, zaman yönetim son sözü millet söyler söyledir. Diyorsun yani.
Son sözü millet söyler. Galatasaray'da da milli irade böyle tecelli etti. Hani milli irade deyimini sürekli siyaseten kullananların Galatasaray Kongresi'nin milli iradesine saygı duymamasını yanlış buluyorum. Son olarak da şunu söyleyeyim. Yani kontrolü kaybetmiş ve iyice camiayı içinde bulunduğumuz hafta tartışmaları yuvarlayacak olan Galatasaray yönetiminin şu noktadan sonra yapabileceği en büyük hizmet bence istifa etmesi olur.
Evet, Galatasaray yönetimi aslında sportif ve mali anlamlarda da ciddi bir baskı altında. Allah kolaylık versin. Bir de böyle bir dert açtılar başlarına. Bakalım evet. Nasıl çıkacaklar işinden. Çok teşekkür ediyoruz Burak Çop, yayınımıza katıldığınız için.
Sağ olun.
Kültür Üniversitesi öğretim üyesi, gazeteci, yazar, yardımcı doçent Burak Çop Galatasaray'da olup bitenleri değerlendiriyordu. Saatlerimiz 8.30'a yaklaşırken köşe yazarları ile devam etmeden önce kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
Zafer Arapgirli ile Seyru Sabah devam ediyor.
Saatlerimiz tam 8.30'u gösteriyor. Seyru Sabah'ta köşe yazarlarını okumaya devam etmeden önce gelin trafiğe bir kez daha bakalım ne olmuş. %56 yoğunluk, bütün yollar, neredeyse bütün ana yollar kırmızıya boyanmış durumda. Kırmızı ne demek? O trafik yoğunluğu haritasını bilenler için hatırlatalım. Kırmızı çok yoğun trafik demek. Hatta koyu kırmızı bordoya boyanmış şekilde. Özellikle D100'de hem geliş hem gidişte, hem batı hem doğu istikametinde, daha doğru ifade etmek gerekirse işte kuzeydoğu, güneydoğu, kuzeybatı istikametinde, TEM'de de yine batı doğu istikametinde iki köprüye erişimlerde de Anadolu Avrupa geçişlerinde de ciddi bir yoğunluk var. Bütün yollarda yoğun bir trafik var. Birinci köprüye erişimde de yine ta Mecidiyeköy'den Levent istikametinde, yani köprü istikametinde, Zincirlikuyu istikametinde ciddi yoğunluk var. Dikkatli sürün çünkü yollar son derece ıslak. Sabah saatlerinde yoğun yağmur vardı. Şu sıralarda da bölgesel olarak devam ediyor yağmur. Köşe yazarlarıyla devam edelim. Milliyet gazetesi yazarlarından Özay Şendir, Galatasaray'ın hafıza problemi demiş yazısında. 2008 Nisan ayıydı. Galatasaray'ın o dönem sembol ismi olan Hakan Şükür Zaman gazetesine bir röportaj verdi demiş. O röportajda da kutlu doğum haftasına yakışan bir derbi olsun dedi. Galatasaray camiası Hakan Şükür 23 Nisan'ı es geçtiği için ayağa kalktı. Galatasaraylılar Derneği Başkanı Candan Erçetin, okul yöneticileri, öğretim üyeleri hep birlikte Anıtkabir'den sert mesaj verdiler. Galatasaray'da başkan adayı olmuş isimler, divan kurulu üyelerinden bazıları da Başkan Adnan Polat'a bir mektup yazarak Hakan Şükür'e tepkilerini dile getirdiler. Üzerinden neredeyse 9 sene geçti. Bu cumartesi günü Galatasaray Mali Genel Kurulu Hakan Şükür'ün ihracını veto etti. Yıllar önce 23 Nisan'ı yok saydığı için kıyametler kopan Hakan Şükür'ün İzmir Marşı eşliğinde kurtarılması, bu gelişme üzerine dün yönetim kurulunun ödenmeyen aidat formülü üzerinden çıkış yolu bulmak zorunda kalması komik mi yoksa trajikomik mi bilemedim diyor Özay Şendir Milliyet'te. Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, iddianame hala yok demiş bugünkü iki yazısından birinde. Neye değiniyor? Tutuklu gazetecilere değiniyor. Diyor ki yukarıdaki yazıda dedik ki insanlar yıllarca neyle suçlandıklarını öğrenemediler. O dönem bitti mi? Maalesef hayır. Mesela hapisteki gazeteci arkadaşlarımız neyle suçlandıklarını bilmiyor. Biz de bilmiyoruz. Öğrenmemizin tek yolu var, iddianamenin yazılması. Ve savcılar nedense yazmıyorlar diyor. Biliyorum, hapisteki gazeteci arkadaşlarımın da tek istediği bu. İddianamenin bir an önce yazılması. Cumhuriyet'teki arkadaşların, Murat'ın da, Kadri'nin de, Akın'ın da, Güray'ın da, Turhan'ın da, Musa'nın da, Bülent'in de, Mustafa Kemal'in de, Önder'in de ve Ahmet Şık'ın da. Tek istedikleri bu. İddianamenin yazılması. Sadece onlar mı? Ahmet Altan da, Mehmet Altan da, Nazlı Ilıcak, Şahin Alpay, Mümtaz Ertürköne de, Ali Bulaş da, diğerleri de İddianame bekliyor diye hatırlatmış Mehmet Tezkan Milliyet'te. Engin Ardıç, ey Türk gençliği lafından göndermeyle ey Türk ihtiyarlığı diye yazmış bugün. Eskiden seçme yaşı 21'di, sonra 18'e indi. Eskiden seçilme yaşı 30'du, sonra 25'e indi. Bunu AKP iktidarı başardı. Bunu başaran iktidarın Cumhurbaşkanı olabilme yaşını niçin 40'ta tuttuğu bir soru işaretidir. Fakat Mehmet Barlas'ın dediği gibi Tayyip Erdoğan'a yapılan haksızlıklarla, ona atılan iftiralarla, edilen hakaretlerle başa çıkmaya çalıştığımızdan iktidarın eleştirmemiz gereken bazı uygulamalarını eleştirmeye fırsat kalmıyor. Şimdi anayasa değişikliği halk tarafından onaylanınca seçilme yaşı da 18'e inecek. Eski düzenin savunucusu CHP'yi bu fena halde rahatsız ediyor demiş. Bir önemli nokta daha var. Kılıçdaroğlu hep erkekleri düşünüyor. Nedense ne hikmetse kızlar hiç aklına gelmiyor demiş. İşte o Kılıçdaroğlu'nun hani 18 yaşı getirmek istiyorlar. Çünkü askerlikten yırtsın istiyorlar. Kendi çocuklarını aday yapacaklar lafına gönderme yapmış Engin Ardıç. Ve şöyle devam ediyor. Kızlar da vatandaş değiller mi Kemal Bey? Hem askerlikte de hiçbir işleri yok. Daha ne? Hiçbir iktidar mensubuna kızını askere göndermek istemiyor diye yüklenemezsin, gülerler. Açık konuş, mecliste başı örtülü AKP milletvekili genç kız görmek istemiyorsun. Kadın mebus dediğin şöyle azıcık kilolu, yaşını başını almış, durmuş oturmuş, tayyör etekli bir Atatürk rahibesi olmalı, Afet Hanım falan gibi. Kısa kır saçlı bir bozkır güzeli, yakasında altı oklu rozet tabii diye Cumhuriyet Halk Partili milletvekili profilini yine aşağılama yoluna gitmiş ki Engin Ardıç bu yazısıyla bakalım nasıl tepkiler alacak diye bekliyoruz. Haşmet Topaloğlu, çok milli, çok Atatürkçüler, Hollanda sağ olsun başlığıyla yazmış. Geçen baktım Atatürk'ü överken bugünkü Türkiye'yi de yermek istemiş. Bunu da Hollanda üzerinden yapmış diyor. Devam ediyor. Neymiş? Hollanda bir caddesine Atatürk adını vermiş ama Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı'nı almamış. Liderlik farklıymış. Mustafa Kemal'in ruhu bu referansa bu aşağılık kritere bakıp da muazzep olmuş. Tur hiç şüphem yok ama adamın umurunda mı? O bunu fıkra gibi yazıp kendi okurları da keh keh gülsünler istemiş diye bir köşe yazarına çakıyor ama kime çaktığını anlayamadım burada. Haşmet Babaoğlu Sabah gazetesinde. Melih Altınok'un köşesine bakıyoruz. Pensilvanya'ya selam, İzmir Marşı'na devam mı? bu ima neye gönderme? Galatasaray Genel Kurulu'nda işte o Hakan Şükür ile Arif Erdem'in ihracı reddedilirken genel kurul üyeleri tarafından bu red kararının ardından İzmir Marşı'nı söylemişti bir grup. Ona atıfta bulunuyor. Diyor ki insan neye yanacağına şaşırıyor. Aydınlanma değerlerinin okuluyuz diye övünen koskoca bir futbol kulübünün adının FETÖ gibi aşağılık bir örgütle yan yana getirilmesine mi üzüleceksiniz? Yoksa 15 Temmuz'da bağımsızlığımıza, cumhuriyete, demokrasiye, laikliğe kasteden Fethullahçılara İzmir Marşı ile sahip çıkılmasına mı? Taraftarlar isyanda sosyal medya takımını terk edenlerin mesajlarından geçilmiyor. Galatasaray'ın başarılı yöneticilerinden Faruk Süren yaşanan oylamayı yönetimin hatası ve beceriksizliği diye yorumluyor diyor. İnanmıyorsanız geçen hafta sonu Galatasaray Genel Kurulu'nda Hakan Şükür'ü İzmir Marşı ile sahiplenenlerin kimler olduğuna bakın demiş Melih Altınok. Çoğunun eskiden FETÖ'ye bir terör örgütü olduğu için değil, yüzündeki İslami cemaat maskesinden ötürü karşı çıkan ve hatta bu sebeple Hakan Şükür'ü Galatasaray'dan göndermek isteyenler olduğunu göreceksiniz diye devam etmiş. Sözcü gazetesine bakıyoruz. Sözcü'de bakalım bugün kimler yazmış. Necati Doğru. Eş başkan Türk ordusuna dördüncü çuvalı geçirdi diyor. Utangaç yazı yazmak gerçeğin yarısını gizlemektir. Gerçeği gizleyen yazar değil goygoycudur. Suçu diplomatlara, dışişleri memuru, büyükelçilere, elçilere atmak da gerçeği saptırmaktır. Gerçeği saptıran yazar değil kukladır diyor Necati Doğru. Şöyle devam ediyor. Gerçeği gizlemeyin, eğip bükmeyin. Dördüncü çuval geçirildi. Yapılanı tam görelim, adını eksiksiz koyalım. Ben kurmay subaylar kadar yeterli askeri bilgiye sahip değilim. Ordular bir başka ülkenin toprağına girdiklerinde o toprağı elinde tutamıyorsa buna askeri anlatımla ne denir bilmiyorum. Bir orduyu yabancı ülkenin toprağına gönderirken o ordunun o toprağı elinde tutamayacağı ihtimalini düşünmeyene ne ad verilir onu da bilmiyorum. Ben olana bitene bakıyorum. ABD ile Rus ordusunun Suriye'de YPG'yi eğitmesi, donatması Türk ordusunun başına yeni bir çuval geçirmek değilse nedir? TSK o topraklara gönderildi. Rus ordusu yanında duracaktı. ABD ordusu müttefik olacaktı. Bunların ikisi de işgalci. Suriye, Irak işgalcisi. Birlik oldular ve Türk ordusuna Halep'e, Menbiç'e girmeye kalkarsan karşında bizi bulursun diye namlu gösterdiler demiş. Ve bu saptamayı yaparken de bunları Türk ordusunun başına dördüncü çuval geçirildi diye özetlemiş bugünkü yazısında Necati Doğru. Saatler 8.40'ı gösteriyor. Madem ordudan söz açıldı, bir eski ordu mensubuna, emekli bir askere bağlanacağız. Bir bambaşka konuda, malum Balyoz kumpası ya da kumpas davalarından biri olan Balyoz davası ile ilgili olarak yazdığı kitap konusunda. Konuyu hatırlatalım. Emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri Balyoz davasında önde gelen sanıklardan biriydi. Onun el yazısı taklit edilerek hazırlanan bir CD, ki onun CD'nin üzerinde onun el yazısı taklit edilmişti. Balyoz davasında önemli delillerden biri olarak sunulmuştu ama o delilin sahte ve düzmece olduğu kanıtlandı. Bu da davanın düşmesindeki en önemli etkenlerden biriydi. İşte emekli Tuğgeneral Suha Tanyeri bu uygulamaların, bu gelişmelerin kitabına oturup yazdı. Balyoz Kurgusu Dijital Terörle 15 Temmuz'a başlığıyla bu kitap yeni yayınlandı ve Sayın Tanyeri şu anda telefon attığımızda. Günaydın Süha Bey.
Günaydın Zafer Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok başarılar diliyorum. Çok hayırlı yayınlar olsun inşallah.
Sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Kitabı yeni piyasaya çıkardınız herhalde. Elinize sağlık. Evet. Kitabın üzerinde enteresan bir kapak fotoğrafı da var. İşte o malum CD'nin fotoğrafı var. Kasetler var. Evet. Bir not defteri var. O not defterinde alt alta şu ifadeleri görüyoruz. Bavul, kalibri font, plan semineri, yandaş medya, olasılığı en yüksek senaryo ve özel yetkili mahkemeler. Bunlardan B, A, L, Y, O, Z harfleri işaretlenmiş ve balyoz kelimesine dikkat çekilmiş. Tabii yıllarca hapiste yattınız ancak masum olduğunuz anlaşıldı ve çıktıktan sonra bir hınçla, bir intikam duygusuyla mı yazdınız bunu, yoksa tarihe bir belge bırakma amacıyla mı?
Ya öncelikle şunu söyleyeyim, tabii bu kapaktaki az önce ifade ettiğiniz hususların hepsi bu davada başrolü oynayan unsurlardan bazıları. Yani bavul biliyorsunuz 1. Ordu'dan nasıl çıkarıldığı hala tespit edilemeyen belgeler, sahte belgelerle karıştırılarak suç unsuru gibi göstermek üzere bavulla savcılığa teslim edilmişti. Kalibri fonu 2007'de yayınlanmasına rağmen, piyasaya sürülmesine rağmen 2002'de yazılan balyoz planı Kalibri fontuyla yazılmıştı. Plan seminerini biliyorsunuz, plan seminerinde sıkı yönetimde dahil olmak üzere bir resmi görevler oynanmasına rağmen sıkı yönetimle ilgili konuşulan konuları çarpıtarak, değiştirerek sanki bir darbe planına çevirip sahte bir plan yapmışlardı. Bunu da yandaş medya, işte darbe planı, işte camiler bombalanacak, herkes Fenerbahçe stadına toplanacak gibi unsurlarla bir algı operasyonuna girişildi ve biz de bunun sonucunda özel yetkili mahkemelerin bütün delillerinin sahte olduğunu ispatlamamıza rağmen 18 yıl ceza aldık ve 4 yıl haksız yere cezaevinde kaldık.
Süha Bey, şimdi bu
kitabı niye yazdım?
Evet, onu soracaktım. Buyurun.
Kitabı niye yazdım? Aslında ben bu kitabı cezaevindeyken kaleme almaya başladım. Ama ondan sonra baktım pek çok kitaplar yayınlandı bu konuda. Bu kitabı yazmanın esas maksadı bilgilendirmek. Dedim kamuoyu yeteri kadar bilgilendirildi. Bana yani benim yazmama da gerek yok artık diye baştan düşündüm. Ama 15 Temmuz'dan sonra anladım ki benim bu kitabı da yazıp tarihe bir not düşmem gerekiyor. Çünkü her şey çabuk unutuluyor. İnsanın hafızası biraz zayıf Zafer Bey. Onun için sırf tarihe not düşmek için ben bunu yazdım ve bir daha bunu yaşamayalım diye yazdım. Kitabın arkasında da şunu yazdım. Bir zamanlar bir vasiyet altına girmiş yargının neler yapabileceğini, insanların yaşama haklarını nasıl ayaklar altına alabileceğini ortaya koymak, tekrar hatırlatmak için bu kitabı yazıp yayınlamaya karar verdim.
Süha Bey, şimdi pek çok insan şunu merak ediyor. Ben de açıkçası merak ediyorum. Siz büyük bir mağduriyet yaşadınız. Bu artık belgeleriyle ortaya çıktı. En basitinden evet. Şu sizin kitabın kapağına da koyduğunuz el yazınız taklit edilerek, işte bazı harfler oradan, falanca harf buradan alınarak yan yana getirilerek sanki sizin el yazınızmış gibi CD'nin üzerine böyle kalemle yazılmış notlar var. Evet. Bunlar da en önemli delillerden biri olarak gösterildi. Düzmece delillerle göz göre göre bağırta bağırta insanları neredeyse idama gönderiyorlardı. Eğer idam cezası söz konusu olsaydı belki de asılmıştınız, Allah muhafaza.
Asılmış. Yargıtay da onayladı biliyorsunuz.
Evet. Şimdi siz böyle bir mağduriyetten Allah'tan işte bir şekilde kurtuldunuz hukuk mücadelesi sonucunda ve çıkarken de dediniz ki bizi mağdur edenler bir gün burada kendileri yargılanacaklar. Şimdi evet. O insanlar tam da size bu kumpası kurduğu anlaşılan insanlar yargı önündeler. Onların da sizin yargılandığınız koşullarla yargılanmasını mı, yoksa sizden daha adil yargılanmasını mı diliyorsunuz? Onlara kumpas kurulmamış olması yönünde bir dileğiniz var mı, yoksa beni ilgilendirmez kardeşim mi dersiniz?
Kesinlikle bir kere adil yargı karşısında yargılanmalarını istiyorum. Yani biz ilk çıktığımız zaman da aynı şeyi söyledik. Evet, yani kırgınız, devletimize kırgınız, yargıya kırgınız. Çünkü bunu sadece şimdi son zamanlarda bir ifadeler geçiyor. Efendim bizi yargılayanlar, bizi içeri tıkanlar FETÖ çetesiymiş diye. Ben buna katılmıyorum. FETÖ çetesi de bu işin içindeydi. Ama buna destek verenler de vardı. Çıkarttıkları yasalarla, verdikleri ifadelerle o zamanın iktidardaki hükümet de bunu resmen destekledi. Yani düşünebiliyor musunuz?
Ortak bir sorumluluktan söz ediyorsunuz yani.
Ortak sorumluluktan söz ediyorum. Niye? Çünkü hadi bizi yargılayan hakimler, savcılar, emniyet mensupları FETÖ mensubuydu diyelim. Ama öyle bir o dönemde öyle bir yasa çıktı ki hakimlerin verdikleri hatalı kararlardan dolayı açılacak tazminat davalarının ödemeleri yine hakimler tarafından yapılıyordu. Ama bu yasayla dediler ki yok efendim bunu hakimler yapmayacak, devlet ödeyecek bu tazminatı. Arzu ederse devlet, isterse hakimlere rücu ettirecek. Yani onları ödettirecek. Dolayısıyla bu kararı veren, bu hakimleri devlet koruma kalkanı altına aldı.
Peki.
Dolayısıyla onlar da daha şey yaptılar.
Evet.
Şimdi sorunuza gelelim.
Evet.
Kesinlikle, kesinlikle ve kesinlikle ben yargının her zaman tarafsız olmasını savunuyorum. Yargı ne diyor mahkemede hakimlerin arkasında bir yazı var. Adalet mülkün temelidir diyor. Şimdi adalet mülkün temeli ne demek? Devletin temeli demek. Yani yargı adil olacak ki devletin temelleri sağlam olsun. Şimdi ben kitabımda da belirttim. Aslında o yazının yeri de yanlış. Aslında o yazı hakimlerin arkasında değil, hakimlerin görebileceği yerde yani önlerinde olması lazım ki
hatırlatıcı olsun hakim, diyorsunuz.
Hakim kararını verirken hep baksın, desin ki ben vereceğim kararla devletin temellerini ayakta tutacağım, sağlam tutacağım. Dolayısıyla adil olmam gerekir.
Peki.
Dolayısıyla yani hiçbir, elbette kırgınım, yani elbette dargınım. Ama beni böyle yaktılar, onlar da yansın demiyorum. Neyse suçları varsa, suçları veya gerçek suçlu onlarsa, gerçek suçlular da bunlara bulunup yargılansın istiyorum. Bir de bir konuyu düzelteyim. Bizi yargılayanların hepsi şu anda yargı önünde değiller. Pek çoğu yurt dışına kaçtılar. Oysa ki biz ne yaptık? Bizim yurt dışındaki arkadaşlarımız gelip teslim oldular. Yargılayın dediler. Bizim suçumuz yok dediler.
Belki de onların durumunda adalet yerini bile bulmayacak diyorsunuz. Çünkü yargı evet. Önleri bile çıkamayacaklar diyorsunuz. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Hayırlı olsun kitabınız. Sağ olun efendim.
Sağ olun. Çok teşekkürler.
Emekli Tuğgeneral Sayın Süha Tanyeli yeni piyasaya çıkardığı Balyoz Kurgusu Dijital Terörle 15 Temmuz'a isimli kitabıyla ilgili duygularını ve bu kitabı yazmasına neden olan gelişmelerle ilgili olarak Balyoz Kumpası ile ilgili duygularını dile getiriyordu. Saatlerimiz 8.50'yi gösteriyor. Köşe yazarlarıyla devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi'nde Erdal Atabek. Siz kaybettiniz diyor yazısında. Şöyle devam ediyor. Siz kendi vicdanınızda da kaybettiniz. Siz kendi içinizde de kaybettiniz. Haklılık duygunuzda da kaybettiniz. Ahlak değerlerinizde de kaybettiniz. Siz kendi inancınızda da kaybettiniz. Çünkü vicdanınızda, sizin vicdanınızda, çünkü haklılık duygunuzda sizinki de, çünkü inancınızda, ortak inancınızda yalan söylemeyi yasaklamıştır. Kul hakkı yemeyi yasaklamıştır. İftira etmeyi yasaklamıştır. Hırsızlığı yasaklamıştır. Bunları korumayı da yasaklamıştır. Bize hesap vermeyi bir yana bırakın. Kendinize nasıl hesap vereceksiniz? Kendinizden nasıl kaçacaksınız? Kendinizden nereye kaçacaksınız diye sormuş Erdal Atabek bugünkü Cumhuriyet'te. Gelelim Star Gazetesi'ne. Star Gazetesi'nde kim neler yazmış? Ahmet Kekeç. Yoksa biz o savaşlardan galip çıkmadık mı? Diyor. Eski savaşları aktarıyor. Tarihten göndermeler yapıyor. Bir takım tarihi gerçeklere değiniyor. ve demiş ki yoksa biz o savaşlardan galip çıkmadık mı? Milli mücadeleyi kazanmadık mı? Düvel-i Muazzama'yı dize getirmedik mi? Kazandığımızı sandığımız savaşlar aslında batılı beyaz adamın bir hediyesi. Rahmetli Mahir Kaynak'ın da belirttiği gibi zafer bahşedip karşılığında ruhumuzu alan egemenlerin bir lütfu muydu? Lozan süreci başta olmak üzere NATO ve Avrupa Birliği maceramızı, Batı tarafından yeniden düşmanlaştırışımızı, Batı'dan tart ediliyoruz diye endişeye kapılan endişeli liberallerimizi, FETÖ gerçekliğini, Erdoğan'a eskiye dön çağrısı yapan gevşek AK Partilileri bir de bu gözle teşrih masasına yatıralım derim. Bakalım karşımıza ne çıkacak diyor Ahmet Kekeç Star'da. Aziz Üstel, Yaşa Fethullah Paşa başlığını atmış. Yani bu Galatasaray Genel Kurulu'nda hani Yaşa Mustafa Kemal Paşa, işte İzmir Marşı söylendi ya, olaya değiniyor. Ardından da İzmir Marşı söylediler diyor. Fethullah Paşa diyecekken Mustafa Kemal Paşa'yı bu işe bulaştırmaya kalkar. Neden? Bunun mantıklı kabul edilebilir bir yanıtı yoktur. Tek yanıt AK Parti düşmanlığı, Tayyip Erdoğan karşıtlığıdır. Meczup katilin uşağını bağışlamalarının nedeni sadece budur. Bu utanç Galatasaray'ın üzerine bir kara leke olarak kalmamalıdır ve bir an önce temizlenmelidir çağrısında bulunuyor. Hatırlayacaksınız, Aziz Üstel Galatasaray'ın önde gelen yöneticilerinden biriydi bir süre. Evet, gazeteleri okumaya hızla devam edelim. Süre azalıyor. Yeni Akit'e bakalım. Yeni Akit'te bugün kim neler yazmış? Yeni Akit'in yazarlarına hızla bakalım. Atilla Özdür sömürge hukukundan bahsediyor. Avrupa Birliği ile ilişkilerde Avrupa Birliği'nin dayattığı kurallara, koşullara değiniyor. Abdurrahman Dilipak da politikaya el koymak başlığıyla yazmış bugün. Diyor ki unutmayalım, bizim sadece yaptıklarımızdan ve söylediklerimizden değil, yapmamız gerekirken yapmadıklarımızdan ve söylememiz gerekirken söylemediklerimizden de hesaba çekileceğiz. Köşesine çekilip bekleyen akıllı, dürüst ve cesur insanlar da artık biraz hareketlensinler. Evet, akıllı, dürüst ve cesur olmak tamam da biraz da aksiyon adamı olmak gerekir. Bakın, her zaman iyi bir bilim adamı, iyi bir gazeteci, sivil toplum kurumu yöneticisi ya da iyi bir ilahiyatçı her zaman iyi bir politikacı olacak diye bir şey yok. Her zaman hızlı koşan yüksek atlayamayabilir. Bizim seçtiklerimiz de olsa bir haksızlık yaptıklarında sessiz kalmamayı öğrenmeliyiz diyor. Burada acaba kimi ya da kimleri ima ediyor? Herkesin aklına belli isimler gelebilir ama kenarda oturmayın, sessiz durmayın. Bakın, referandum kampanyasında siz de çıkın bir şeyler söyleyin gibi bir ima sezdim ben Abdurrahman Dilipak'ın bu yazısında. Diriliş Postası baş yazısında, ki bu baş yazının imzasında Sabri İşbilen var. Galatasaray kimin elinde diyor bu olağan mali genel kurulda yaşananlarla ilgili olarak. Diriliş Postası'nın baş yazısından şu satırları aktaralım. Ben haddini bilmez, FETÖ lehine karar veren, Galatasaray'a kara bir leke vuran kişilerin dışarıdan talimat almadan hareket edemeyeceğini düşünüyorum. Ama akıbetleri de belli. Milleti hedef alan, milletin adamına karşı duran, terör çanakçılığına soyunanların gün yüzü görmeyeceği kesindir. Savcılar dışında Galatasaray'ın yerli ve milli üyelerini bu pisliği temizlemeye davet ediyorum. FETÖ'cü Şükür ve Erdem için ihanete el kaldıran tüm üyeleri ihraç edin. Şayet Galatasaray halkın takımı ise herkes şunu aklına soksun. Türkiye'nin iktidarı millettir ve 16 Nisan'da sandıktan evet çıkarsa bu tescillenecektir. Devletin sahibi olan millet, devletine meydan okuyan yalı aşiretleri, para oligarkları, kendisini dokunulmaz sanan grupları yola getirmeyi iyi bilir demiş başyazıda Diriliş Postası yazarı Sabri İşbilen. Bir Gün gazetesinin yazarlarına bakalım. Bir polisi vurdular gözümüzün önünde diyor Erk Acerer. Türkçenin engebeli yollarını yazmış Atilla Aşut ve Kart Kurt ve Kart Kürt çarkı diye yazmış Melih Pakdemir bugünkü yazısında ve son ortak Fethullahsız cemaat diye yazıyor Selçuk Candansayar. Yeni Şafak'ta Salih Tuna, Fethullah'ın köpeği oldun, gerçekleri tarih yazar diyor. Şimdi bu Galatasaray'daki meseleye işte tribünlerden bazı sloganlardan hatırlatma ile değiniyor Salih Tuna. İşte 4 sene üst üste şampiyon oldun diye bir tezahüratı vardır Galatasaray tribünlerinin, Avrupa'nın kralı oldun diye. O da bunu değiştirmiş, Fethullah'ın köpeği oldun diyor. İşte gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray diye tezahüratı da böyle hatırlatmış. Salih Tuna diyor ki, tescilli FETÖ'cüleri ihraç etmeme ihanetini İzmir Marşı ile örtemezsiniz. İzmir Marşı'nın bundan kelli FETÖ Marşı olarak algılanmasına neden olmaktan öte hiçbir halt edemezsiniz. Galatasaray Yönetim Kurulu teröristlere yardım ve yataklığın ne anlama geldiğini bilmiyor mu yoksa? O vakit sorsunlar hukuk adamlarına. Tescilli El-Kaide mensubu bir teröristi ihraç etmeyen futbol kulübüne batıda ne yaparlar? FETÖ'cülere sahip çıkma kararı sadece bu vatana, bu millete, bu devlete ihanet değildir. Bizzat Galatasaray'ımıza ihanettir. Bunun hesabını elbette Galatasaray'ın yurtsever taraftarları hukuk içinde soracaktır, diyor Yeni Şafak yazarı Salih Tuna. Evet, bugünlük de köşe yazarları için vaktimiz bu kadar. Yavaş yavaş yayının sonuna geliyoruz ve her sabah olduğu gibi sizlere vaat ettiğimiz lezzetli bir müzikle final yapma aşamasına geldik. Geçen hafta hatırlayacaksınız, Frankofon dinleyicilerimizin istekleri üzerine Fransızca parçalarla her gün yayınımızı kapatmıştık. Hadi gelin bu hafta da Balkan haftası yapalım ve Balkan müzikleriyle kapatalım bu hafta boyunca yayınımızı. Balkan müziği deyince de tabii aklımıza ilk gelen isimlerden biri muhteşem besteleriyle ve yorumlarıyla, işte o düğün ve cenaze orkestrası ekibiyle Goran Bregović. Bugün Goran Bregović dinleyelim. Çuk Çiki söylüyor. Hoşça kalın.
Arap Birliği ile Seyru Sabah sona erdi.